Bu bir tekrar yayındır.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Radyo Gold'de 92.2'de üçü bir arada programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Ahmet Konanç, Yakup Çınar, Murat Özen yine yok abi.
Abi Murat Özen zaten varlığı da sorunlu abi. Minimum cümleyle iki saati bitirip bizi burada birbirimize sokup bunu videoya çekip Twitter'da paylaşıp şunu oradan ekmeğini yemeye çalışan. Kusura bakmasın ama hazır yokken de arkasından konuşayım. Kalpsiz bir arkadaş abi. Kalbi yok Murat'ın. Nerede abi Murat?
Bugün bir randevusu vardı.
Ne randevusu var?
Kalp doktoruna abi.
Haftada bir program yapıyoruz. Onu da bu saate mi koyuyor abi kalp doktoruna?
Abi enteresan.
Ben inanmıyorum şey abi. Kalp doktoruyla eliyle böyle kalp yapıp yok, bize fotoğraf yollasın.
Yok yok. Kesin randevusu var onu biliyorum. Dün özellikle konuştuk ama telefonla birazdan bizlerle birlikte olacak. Bunu dile getirmişti. Ama sıcağı sıcağına Fenerbahçe'deki seçim süreciyle istersen başlayalım. Murat Özen'i yayına alınca Beşiktaş tarafıyla ilgili de konuşuruz zaten. Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı ve Fenerbahçe'de iki adaylı bir seçim süreci, eğer başka aday çıkmazsa, ki çıkmasını da beklemiyoruz muhtemelen. Ve hafta sonunda derbi mücadelesi var. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu hafta iki takım da Süper Lig'de kazandı. Fenerbahçe Kayserispor'u 3-0, Galatasaray'da Karagümrük'ü zor da olsa 3-2 mağlup etti. Puan farkını korudu. Bir puan daha alırsa Galatasaray şampiyon olacak. Muhtemelen bu derbinin sonucu da şampiyonluk sürecini etkileyecektir diye düşünüyorum. Topu sana atayım.
Şimdi derbiden başlayayım. Bence
geldin Murat. Gelmiş. Murat Özen.
Kaçtığımı falan düşünüyorsun herhalde Yakup Çınar.
Ben düşünmüyorum. Ahmet Konanç çok fena sallıyor arkandan.
Ahmet Konanç İsmail Kartal'a sallasın. Murat Özen'e değil.
Kalpsiz diyor Murat. Kalpsiz.
O benim kalbimin nasıl olduğunu iyi bilir. Herkese selamlar.
Aleyküm selam. Geçmiş olsun diyelim ama.
Sağ ol abi.
Yine de sen inandırıcı olmak için. Yine de sen inandırıcı olmak için kalp doktoruyla böyle ellerinizi birleştirip hani elle kalp işareti yapılır ya. Biz öyle fotoğraf atalım.
Ya hastaneden fotoğraf atalım Ahmet Konanç. Ben Yakup Çınar değilim.
Oo. Ben ne zaman attım oğlum? Sen balkonda şey güneşe baksan fotoğraf atıyorsun.
Doğru söylüyorsunuz, doğru. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederiz. Şimdi biz konuşacağız tabii ama senle biraz yürüyelim. Çünkü bizimle çok olamayacaksın. O zaman evet, gündemle abi alakalı Fenerbahçe olduğu için ona senin dışarıdan bakışını alalım. Aziz Yıldırım Ali Koç meselesine nasıl bakıyorsun bir Beşiktaşlı olarak?
Abi şöyle düşünüyorum. 6 yıldan beri başarısız bir Ali Koç var. Aziz Yıldırım'la kongre sürecinde yaşadıkları da ortada. Bence Aziz Yıldırım çok güçlü bir şekilde geliyor. Yani Mourinho'nun dün açıklaması bence Fenerbahçe taraftarlarının kongre üyelerinin kafasını karıştırır diye düşünüyorum. Gerçekten Mourinho dünya futbolu için çok önemli bir teknik adam. Şu süreçte ben eğer Ali Koç'un iyi bir teknik adamı açıklamaması durumunda, tabii Fenerbahçe kongreleri daha iyi bilir ama dışarıdan gözlemlediğim Aziz Yıldırım'ın bu seçimi sürpriz bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum.
Ya şöyle, o zaman ben buradan tamamlayayım, sen hatta kal. Fenerbahçe tabii kongre yapısında şu anda Ali Koç'un daha şanslı olduğu söyleniyor. Aziz evet. Yıldırım'ın pek karşılığı olmadığı da iddia ediliyor ki ben buna katılmıyorum. Galatasaray maçının sonucu da psikolojik olarak etki edecektir. Bunu şöyle açabilirim. Maçtaydım. Fenerbahçe Kayseri Spor. Fenerbahçe öne geçti. Fenerbahçe öndeyken Karagümrük öne geçti. Tribünler coştu ve bir kendine geldi. Sonra Galatasaray beraberliği sağladı. Galatasaray öne geçince yönetim istifa tezahüratı ilk kez o anda başladı. Yani taraftar biraz tribünde skora göre hareket etti. Ya skora göre derken bunu küçümseme anlamında söylemiyorum. Çünkü skorlar sizin kaderinizi belirleyen bir detay oldu bu sezon. Dolayısıyla Galatasaray Fenerbahçe'yi bir de yenerse bu Ali Koç için biraz daha zor bir kongre olmasını sağlayabilir. Ama ben yine de şu anda şansları aşağı yukarı eşit görüyorum. Burada en belirleyici olan olacak şey listeler olacak. Listelerle alakalı da birazdan konuşacağım Muratçığım. Sen devam et. O zaman ben sana bir soru sorayım. Dışarıdan bir bakayım. Söyle abi.
Bir şey söyleyeyim bununla alakalı. Mesela Mourinho gittiği her takımda çok ciddi bütçeler istedi. Yani Aziz Yıldırım'la yaptığı anlaşmada acaba Aziz Yıldırım Mourinho'ya ne kadarlık bir bütçeden bahsetti? Ben bunu merak ediyorum Ahmet abi. Bu konuda bir bilgin var mı?
Söyledi kendisi zaten. Aziz Yıldırım'ın satır aralarını okuduğunda cevabını alırsın. Dedi ki Mourinho kimi isterse alacağız dedi.
İnanılmaz bir şey bu.
Bu Mourinho'nun Fenerbahçe'nin transferde satmayı planladığı, Ali Koç'un satmayı planladığı kişilerde de değişiklik getirir. Mesela bence Mourinho üçlü oynuyor değil mi Mourinho genelde?
Evet,
Mourinho sol stoperde Jayden'i asla vermez. Mesela üçlünün solunda Jayden'i vermez. Mesela kanat bek olarak Ferdi'yi vermez. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Kurniç'le oynamayabilir. Çünkü savunmaya dönük yardımı da çok önemsiyor Mourinho. Kurniç'in savunma tarafı zayıf. Kurniç'in topu oyuna ara pası yapma tarafı zayıf. Pozisyon bilgisiyle oynayan bir oyuncu. Mesela son Kayseri maçında ben canlı gözlerle bir Cicu izledim. Abi adam hayatında 3-5 defa 6 numara oynamış. Ama ne kadar doğru oynadı. 6-7 tane ara pası yaptı. Savunmaya verdiği destekle Szymanski'nin geriye koşmasını engelledi. Szymanski de gitti. Yine gol atamadı ama bir tane daha asist yaptı. Yani Cicu o kadar iyi oynadı ki bir stoperi 6'ya çekti Fenerbahçe. Hocanın aldırdığı Kurniç ve hocanın takımda tuttuğu Zayis bu stopere yenildiler abi. Yani dolayısıyla Kurniç ve Zayis'in Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde olacağını düşünmüyorum. Ama bu hoca üçlüde sol stoperde Jayden'i, kanat bekte Ferdi'yi vermek istemez. Zaten Aziz Yıldırım bu kadar iddialı geliyorsa satışlardan kazanacağı parayı düşünmez. Tutması gerekeni tutar. Bence üzerine de büyük bir bütçeyle geliyor ki kimi isterse alacağız dedi Murat Özen.
Evet, bu çok enteresan. Yani Ali Koç'un bu konudaki cevabı ne olacak? Hangi teknik adamı getirecek? Ve yani Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar abi, bildiğimiz Aziz Yıldırım yine çok iddialı. Yine Fenerbahçe'yi her zaman en tepede tutuyor. Bence kongrelerinin yani böyle Ali Koç ve tarafının beklediği kadar kolay bir seçim olacağını ben düşünmüyorum abi Ali Koç için.
Şunu da söyleyeyim. Buradan herkese ifade etmek istiyorum. Yani kongre sürecinde Fenerbahçe tribünlerine de kongre üyelerine de yakışan şudur. Ne Aziz Yıldırım'ı ne de Ali Koç'u itibarsızlaştırmamak. Tam tersi dinlemek, anlamaya çalışmak, eleştirmek ama düşmana malzeme vermemek. Yani camiada üslubuna dikkat etmeyenler rakiplere hizmet eder. Fenerbahçe kültürüyle bir seçim olsun. Hatta söylemeyecektim, bu topa çok girmeyecektim ama artık biraz daha bir uyarı daha yapmak istiyorum. Sosyal medyada özellikle görüyorum, yok Azizciler yok Aliciler, birbirlerine üsluplar, işi siyasi aranaya çekmeye çalışanlar, farklı yerlere çekmeye çalışanlar, yanlışa doğru gidiliyor. Lütfen yapmayın, karşılıklı üslubunuza dikkat edin. Fenerbahçe hem kongredir hem de tribündür. Fenerbahçe'yi kongre ve tribün olarak ayıramazsınız. Yani yarın hangi aday kazanırsa kazansın kongrede, eğer işler kötü giderse tribünde kaybeder. Zaten ben Kayseri maçında Aziz Yıldırım lehine de tezahürat yapanlar gördüm. Ali Koç lehine de. Bu Fenerbahçe'nin 10 yıllık başarısızlık döneminde, bunun 4 yıl Aziz Yıldırım'ın, 6 yıl Ali Koç'un geldiği çok acı bir durumdur. Yarın X bir aday kazandı. Hiç önemli değil. Bazen seçimi kazanmak yetmez. Eğer işler sahada yine kötü giderse kazanan başkan daha ilk yılını tamamlayamayabilir. Bırakın 3 yıllık dönemi. Dolayısıyla 10 yılın özlemiyle karşılıklı bu ağır salvolar, eleştiriler, üslupsuzluklar birleşirse yarın lig başladığında iki aday için de seçimi kazanmak yetmeyebilir. Bir tane Fenerbahçe var, bunu da söylemek durumundayım.
Evet.
Beşiktaş'ı konuşalım Murat Özen'le, çünkü özellikle ikinci bölümde aramızda olamayacak. Murat, Alanya Spor maçı 1-1 bitti ama dün Yeni Açık YouTube kanalında sen söylemiştin. Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak ki saat 12'de söylemiştim bunu. Akşamda toplantı yapıldı, karar çıktı. Önce bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sonrasında yine devam ederiz zaten.
Ya şöyle söyleyeyim, Trabzonspor yönetiminin olimpiyat stadı ile ilgili bir talebi vardı. Başkanımız Hasan Arat da bu konuyla alakalı Türkiye'nin her yerinde Beşiktaş kulübü oynar demişti. Bir nevi başkan sözünün arkasında durdu. Olimpiyat stadı, sen de bunu dile getirmiştin dün yeni açıkta. Rüzgarlıklar artık yerleştirildi. O kadar gözüktüğü kadar rüzgar almıyor stat.
Doğru.
Demişti. Bence zemin olarak da iyi bir zemin. Sadece tribünleri işte, yani tribünler
sağdan uzak
için taraftar çok mutlu olmayacak izlerken. Bizler çok mutlu olmayacağız. Ama onun dışında baktığın zaman hem maliyet olarak, yani şimdi Urfa'ya gitsen, ne bileyim bir yerlere gitsen çok ciddi maliyetlere sebep oluyor kulüpler için. Hayırlısı olsun iki kulüp içinde. Ben bunu dün de söyledim. Önemli olan futbolcunun performansı. Yani ben bir Beşiktaş taraftarı olarak, Beşiktaş kulübünün yorumcusu olarak maçtan sonra hakem konuşmak istemiyorum Yakup Çınar. Her maçtan sonra Beşiktaş camiası hakemin kararlarını konuşuyor. Bunu aynı şekilde Fenerbahçe'de, Trabzonspor camiası, Galatasaray'ı saymıyorum.
Niye diğer saymıyorsun camiası, Galatasaray'ı?
Çok fazla konuşmuyorsunuz siz. Yani diğer camialar da bunları konuşuyor. İki camianın da saha içerisinde, dostluk içinde mücadelesi konuşulsun. Mehmet Büyükekşi'ye buradan seslenelim. Lütfen bir futbol sever olarak doğru insanları bu maça atayın. VAR'a mutlaka yabancı hakem atayın. Yoksa gerçekten artık Beşiktaş taraftarının bu süreçteki sabrı sınanacak duruma kadar gelmeyecek. Yani herkes çok büyük tepkiler gösterecek. Çünkü bu kupa maçı Beşiktaş tarihinin en önemli maçlarından biri. Çünkü Beşiktaş mutlaka Avrupa Kupası'na katılmak zorunda ve şu andaki elindeki en büyük koz bu Türkiye Kupası finali. Umarım kazanan da Beşiktaş olur.
Ya son haftalardaki performansa baktığımız zaman hani Trabzon'un biraz daha kupanın favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda evet. Beşiktaş'ın kazanması için ne yapması gerekiyor?
Abi Beşiktaş'ın kazanması için önce hakemlerin adaletli bir maç yönetmesi gerekiyor. Gördüğünü çalan hakem üçlüsü olması gerekiyor. VAR'da gördüğünü söyleyen VAR hakemi olması gerekiyor. Saha içerisinde Beşiktaş kaybedebilir. Bu çok normal. Futbolun içerisinde bunlar var. Ama her şeyi etkileyecek olan hakem üçlüsü. Beşiktaş zaten Beşiktaş gibi oynarsa Trabzonspor'un bizi mağlup etme şansı yok. Ama dediğin gibi son zamanlarda çok formda bir Trabzonspor var. Onarçu'nun performansı ortada. Yani Beşiktaş'ta şu anda performansı üst düzey diyebileceğimiz bir futbolcumuz yok. Yani eskiden Semih'i konuşuyorduk.
Evet.
Şimdi onda da bir sakatlık durumu var. Performans düşüklüğü var ama Trabzon'da birçok futbolcunun ismini şu anda performans olarak iyi seviye diyebiliyoruz. Zaten o yüzden kağıt üzerinde de şu anda Trabzonspor favori gibi gözüküyor. Ama bu tip maçların hiçbir zaman favorisi olmaz. Ben Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanacağına inanıyorum.
Şimdi işin teknik direktör tarafı var. Seninle konuşuyoruz evet. Bunu. Gündemdeki isimler Şenol Güneş, Çağdaş Atan, Sergen Yalçın. Ama sen de benim istihbaratıma güvenirsin. Ben Şenol Güneş hocanın biraz zor olduğunu söylemiştim. Bugün Çağdaş Atan ihtimalinin de düşük olduğunu sana söyleyeyim. Burada tek isim baktığımız zaman Sergen Yalçın kalıyor. Aynı zamanda Nuri Şahin ismi de gündemde. Bu konuyla alakalı son bilgiler ne?
Ya şöyle söyleyeyim Yakup, şimdi Aziz Yıldırım'ın Mourinho'yu açıklamasından sonra tabii Beşiktaş yönetimine hoca konusunda taraftardan mutlaka baskı gelecektir. Nuri Şahin'le Sayın Hasan Arat bir görüşme gerçekleştirdi. Hafta içi bir daha Almanya'ya gideceği konuşuluyor. Sergen Yalçın bu camia için çok önemli bir isim. Kupaları var. Şenol Güneş de aynı şekilde. Tabii Çağdaş Atan ismini ben geçtiğimiz haftalarda YouTube yayınında söylemiştim. Yöneticiyle yaptığım görüşmede Çağdaş Atan ismini iki kere duydum. Bu konuda biraz işkillenmiştim bir gazeteci olarak. Ama ben Nuri Hoca olmazsa Sergen Hoca isminin biraz daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum.
Sana katılıyorum. Dediğim gibi Şenol Hoca tarafı, yani Beşiktaş'a tabii herkes gelmeyi ister ama en azından şu aşamada çok sıcak bakmıyor ki beklentisi var. Milli takımlar direktörü olmayı düşünüyor. Öyle bir planı var kendisinin. Çağdaş Hoca da şu anda Başakşehir'de gayet iyi gidiyor. Bir de başarılı olduğu bütün takımlarda hep birer sezon çalışmıştı. O yüzden biraz daha istikrarlı bir süreç geçirip ondan sonra büyük takımın başına geçmeyi düşünüyor. Ona yakın evet. isimlerden aldığım bilgi bu yönde. Ama oklar tabii ki şu anda Nuri Şahin, sonrasında da Sergen Yalçın'ı gösteriyor. Sergen de Antalya Spor'da devam etmeyeceğini söylemişti.
Evet, Antalya Spor'da mesela Sergen Yalçın Antalya Spor performansı eleştiriliyor ama abi orada çok ciddi mali sıkıntılar var. Yani futbolcularda dışarıya yansımayan mali sıkıntılar var. Ondan dolayı ben bunun yansıyacağını düşünüyorum. Takıma da yansıdığını düşünüyorum ama şimdi Şenol Güneş olayında şöyle bir durum var. Yöneticilerin kendi aralarında Şenol Güneş ismi nasıl olur diyaloglarını duymaya başladık.
Evet.
Onu da buradan belirteyim. Ama Beşiktaş'ta önemli bir isim. Sergen Yalçın ismi çok sıcak. Ben Sergen'i bir adım daha, Nuri Şahin olmazsa Sergen Yalçın'ı bir adım daha önde görüyorum Yakup.
Evet. Sana teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Size
iyi kaytardım bu haftada.
Oğlum bir şey diyeceğim.
Nasıl hoşuna gidiyor ya? Nasıl hoşuna gidiyor?
3 hafta sen gelmedin. 2 hafta Ahmet Konanç gelmedi. Bir yani haftada ben geldim.
Yok abi.
Hani algı ve manipülasyon yapma. Burada bu işin hakkını Yakup verir. Seni o saflarda görmek hoşuma gitmedi. Ben her zaman geldim.
Her maçta gelmedin.
Alakası yok. Ben hep buradaydım. Peki, senin tamam, varlığınla tamam. Yokluğun zaten belli.
Murat Özen, derbiye ne diyorsun derbiye?
Abi Fenerbahçe'nin derbiyi kazanacağını düşünüyorum ben.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun. Aziz Yıldırım Başkanlığı hayırlı olsun.
Öpüyoruz sizi.
Tamam, teşekkür ederiz.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Herkese merhaba. Üçü bir aradayı Yakup Çınar, Murat Özen ve bendeniz Ahmet Konanç yapmaya devam ediyoruz. Radyo Gol frekansındasınız. Şimdi Murat'la biraz Beşiktaş'ı konuştuk. Çünkü burada değil diye ona tekrar geçmiş olsun diyelim. Fenerbahçe ile biraz konuştuk. Ben Fenerbahçe ile ilgili bir bilgi vereceğim. Biliyorsun dün Sayın Aziz Yıldırım Mourinho'ya dedim ki kim gelirse gelsin Fenerbahçe'ye gel. Başkan kim olursa olsun. Senin Fenerbahçe'nin de sana ihtiyacı var dedim ifadesini kullandı. Yani buradan biliyoruz ki aday olana kadar saran ve halen devam eden şekilde Ali Koç da Mourinho tarafıyla temasta. Ama Ali Koç tarafında işler biraz farklı. Ali Koç tarafının tek alternatifi Mourinho değil. Ali Teat'tan birkaç gün önce ayrılan Arjantinli River Plate'deyken Fenerbahçe'nin çok istediği Marcelo Gallardo.
Gallardo geçen hafta da söylemiştim.
Gallardo diye mi okunuyor?
Evet abi.
Tamam, Gallardo ve yine onun gibi şu anda boşta olan İtalyan Antonio Conte de Fenerbahçe'de Ali Koç'un ilk temasları sağladığı kişi. Hatta ben şunu biliyorum, Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco Marcelo Gallardo ve Antonio Conte'yi Mourinho'dan daha çok istiyor. Hani Fenerbahçe'ye, Türk futbol yapısına Conte ile Gallardo'nun, özellikle Gallardo'nun daha çok uyacağını düşünüyormuş Branco. Ha, Mourinho ile de görüşüldü. Çünkü hiçbirisinin garantisi yok. Böyle bir bilgi vereyim. Önemli bir detay bence. Tabii Mourinho Türkiye'ye geldikten sonra Mourinho'yu tartışmak yersiz. Mutlaka çok farklı bakış açılarıyla ülke futbolunda, Fenerbahçe takım yapısında sıkıntılar yaşasa da çözümler üretebilecek birisi. Ama benim duyduğum kadarıyla Mourinho ile temasta olmakla beraber Mario Branco, Gallardo ve Conte ile de temasta. Mario Branco özellikle Gallardo ve Conte'nin Mourinho'dan daha çok uyacağını düşünüyor buradaki futbol yapısına. O ikisinden de Gallardo'yu bir tık önde tutuyor.
Şöyle,
senin fikrini merak ediyorum.
Yok, bizi dinleyenler de muhtemelen hani Mourinho yanına Gallardo ne alaka falan diye düşünebilirler ama Gallardo özellikle 2014-2022 yılları arasında River Plate'te
şov yaptı.
Şov yaptı. Yani acaba Avrupa'ya önemli bir takıma gelir mi diye konuşulurken
Ali İttihat yaptı evet, bu paraya.
Futbolculuk döneminde ismi Galatasaray'la anılmıştı. Biliyorum. Teknik direktörlük döneminde ismi Galatasaray'la anılmıştı ama olmamıştı. Gerçekten hani bu son dönemde çıkışa geçen teknik adamlardan bir tanesi muhtemelen Branko da çok yakından takip ediyor. Mourinho bir kere çok büyük bir isim ama çalışması da kolay olmayan bir isim. Şimdi sizden nasıl bir bütçe isteyecek?
Çok isteyecek.
Yani.
Ama Gallardo da ister.
Ya onu mutlaka da ister. Bir
kalitesi var. Kişisel olarak ister, ekip olarak ister, transfer bütçesi ister.
Üçüncü kim saymıştı?
Conte.
Ya Conte de inanılmaz mesela. Bu üçünden mesela ben Conte'yi seçerim. Daha garanti. Fenerbahçe'nin bir an önce şampiyon olması lazım.
Daha garanti bir an önce şampiyonlukla nasıl Conte'yi eşleştirdin? Açar mısın?
Ya şöyle İtalyan teknik adam. Hı-hı. Bir kere gelir gelmez o savunma kurgusunu. Bunu Mourinho da yapar tabii ama. Ya benim aklımda en azından öyle kalmış. Conte gittiği her yerde kısa vadede böyle önce başarılı oluyor. Sonradan sıkıntı yaşamaya başlıyor genelde.
Sergen Yalçın gibi.
O yüzden ben Conte'yi tercih ederdim.
Ama belki de o yüzden Conte listede, Ali Koç'un listesi.
Mourinho ismi de bu arada Conte'yi ciddi anlamda Napoli'nin de istediğini biliyoruz. Önümüzdeki evet. sezon için görüştüklerini biliyoruz. Türkiye'yi tercih eder mi etmez mi bilmiyoruz tabii ama sonuçta.
Sanki Mourinho'nun piyasası mı düştü Avrupa'da?
Abi Mourinho en son biliyorsun Roma'daydı. Evet. Orada Konferans Ligi'ni kazandı. Sonraki sezon başarısız olunca ciddi anlamda bir maaş bütçesi de var. 15 milyon euroya yakın yani. Evet. Getiriyorsanız Mourinho'yu bu parayı vermek zorundasınız zaten.
Bilirsin.
Ama abi her türlü heyecanlandırır Mourinho.
Çok heyecanlandırır.
Yani şöyle söyleyeyim basın toplantılarında, maç sırasında, oyuncular üzerindeki o ağırlığında enteresan bir hava katabilir Fenerbahçe tarafına. Yani Mourinho bir gün Türkiye'ye gelecek. Ama bu sezon mu olur? Sayın Aziz Yıldırım seçilebilir mi, seçilemez mi? Tabii ki biraz da böyle yavaştan seçim sürecine girmek lazım. Şöyle gireceğim. Yaklaşık 3-4 ay önce aslında Sayın Ali Koç'un bu 6 yıllık döneminde biz Aziz Yıldırım'ı o ilk 5 yılında çok fazla görmedik açıkçası.
Evet, girmedi.
Gerçekten görmedik. Yani aslında uzun bir süre sportif başarısızlık var. Ama hiçbir şekilde bu kadar çok ekranlara çıktığını, söyleşi yaptığını, bir yerleri ziyaret ettiğini görmemiştik. Yaklaşık 4-5 aydır başkanlığa hazırlandığını artık hissettirmeye başladı bence. Şekip Mosturoğlu'nun Divan Kurulu Başkanı olması bence bunlardan bir tanesi. Bence orada ilk seçimi zaten Aziz Yıldırım tarafı kazandı. Yani Aziz Yıldırım'ın desteklediği isimlerden bir tanesiydi Şekip Mosturoğlu. Ama karşı taraftan da çok güçlü bir aday çıkmadı. Onu da söyleyelim. Onu geçtim. Yaklaşık 3,5-4 ay önce Aziz Başkan, bir de hani son dönemde sağlığı yerinde değil, yürüyemiyor, bu yaşta Fenerbahçe'ye başkanlık yapabilir mi diye söylentiler de vardı aslında.
Vallahi taş gibi Aziz Başkan.
Ya dün mesela
koşar yani.
Dünkü görüntüde
yüzüne gözüne renk gelmiş. Maşallahı var.
Dünkü görüntüde de öyleydi zaten.
71 yaş artık genç bir yaş ya.
Bence de öyle abi.
Yani 71 yaş kendine bakıyorsan genç
kesinlikle
bir yaş.
Kesinlikle paran varsa.
Paran varsa. Yani. Parayla alakalı değil ya. Git bizim Giresun'un dağlarına.
Gerçi doğru diyorsun.
Bir kulübede yaylada yaşa bizim tabii. Güzel yeşil memleketimizde.
Sabah tereyağını iç.
Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir tane şey var ya biliyor musun?
Yok.
Adam işte anlatıyorlarmış. Allah-u Teala cennetten bahsediyor diyor. İşte o da orada hocayı dinliyormuş. O da demiş ki adam ne var bizim demiş Giresun'da yemyeşil demiş. O diyor cennetten bahsediyor diyor. Bizim hemşeri diyor Giresun'dan bahsediyor diyor tamam mı? O yüzden hani
onun cenneti orası.
Teşbih tatı almaz. Benim memleketim güzeldir. Yine memleketçilik yaptık. Zengin olmana gerek yok Yakup Çınar. Seni Giresun'un yaylalarına bekliyorum. Aziz Yıldırım gayet sağlıklı.
Evet.
Zihni sağlıklı.
Bir yere girecektim. Tamam, aslında lütfen. 4 ay önce lütfen. O sonra pası sana atacağım zaten abi. Uzun uzun konuşacağız. 3-4 ay önce bir fotoğraf karesi sosyal medyaya düştü. Bence aday olacağının en net göstergesi oydu. Tabii ki şuna gelmedi mesela. Saadettin Saran adaylığını açıkladığında yine basınla alakalı şey verdiği demeçler vardı Aziz Yıldırım'ın ama hani şunu söylüyordu. Eğer Saadettin Saran'a kalırsa bu iş, ben o zaman kesin gireceğim. Ama bu kadar sportif başarısızlığı kimse bekliyor muydu bilmiyoruz ama 3,5-4 ay önce bir fotoğraf karesi yayınlandı. Aziz Başkan evinde bir koltukta oturuyor.
Yanında bir konuk var. Derneği Başkanı
Doğru.
Erkan Bey.
Karşıda büyük bir duvar var. Duvarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la olan fotoğrafı biraz daha büyük. Hı hı. Bu bence bir mesaj. Yani bizim mevcut hükümetle aramızda sıkıntı olmaz mesajı. Ben aday olacağım mesajı. Para problemi olmayacak mesajı masada hesap makinesi olmasıydı. Geliyorum mesajı da biliyorsun Aziz Yıldırım'la özdeşleşmiş
Range
bir araba.
Rover.
Range Rover'ın anahtarı. Bunların hepsi bence hani tesadüfi gibi olsa
ya
bile.
Ya adam iş adamı masada ya tabii ki hesap makinesi olacak. Arabasının anahtarı tabii ki masada
olacak. Ama bence bu kadar başarısız giden, sportif anlamda başarısız giden bir başkanın karşısına mutlaka aday çıkması gerekiyordu. En güçlü aday çıktı diyorum. Sözü sana
Şimdi
bırakıyorum.
Bak, sen çok güzel bir şey söyledin. 5 yıl hiç ortada yoktu. Son yıl çıktı. Başkanlığa aday olduğunu ima etti dedin. İkinci cümlene katılmıyorum. Niye biliyor musun? Bilgi vereceğim. Bundan 2-2,5 ay önce iki tarafında ortak dostlarının da olduğu bir masada, muhtemelen o kişi Abdullah Kiyılı. Çünkü Abdullah Kiyılı herkese yakın. Aziz Yıldırım için çağır derse, çağırırsa, hadi başlıyoruz derse gideriz dedi. Geçen günde Voleybol Federasyonu'nun gecesinde Ali Koç'la yan yanaydı mesela. Abdullah Kiyılı'yı herkes sever. Camianın tonton abisidir.
Sevilmeyecek bir adam değil ki. İnanılmaz sempatik. Yani, özür dilerim. Ben İtalya'da alakasız bir şehre gittiğimde onun markasının mağazasını gördüğümde mutlu olmuştum
mutlu
mesela.
Bir değerdir. Fenerbahçe adına da, Türk futbol adına da ikisine de yakındır. Şimdi bunu niye açtım? Ali Koç'a da Aziz Yıldırım'a da yakın ortak dostların olduğu bir masada. Muhtemelen o işim işte Ali Abdullah Kiyılı. 2,5 ay önce Aziz Yıldırım diyor ki, dikkat et buraya. Ali'ye söyleyin. Hani Ali Koç için Ali diyor, hani küçüğü olduğu için, ya da Ali Bey diyelim biz. Hani söylediği ifadeyi kullanıyorum. Ali Koç'a söyleyin, Ali Bey'e söyleyin. Devam etsin bir dönem daha diyor. Aslında Aziz Yıldırım Ali Koç'un devam etmesini istiyor. Ama Ali Koç cephesi iddialara göre Saadettin Saran kartını öne sürerek bir Aziz Yıldırım'ı çekmek istedi, görmek istedi. Bu bir iddia. Buna katıldığımı söyleyemem.
Ben çünkü katılıyorum.
Ben bilmediğim şeyi söyleyemem. Evet. İddia olarak söylüyorum. Fikir yürütebiliriz. Doğrudur, mantıklı geliyor. Ama bir Saran olayıyla Aziz Yıldırım şöyle bir yoklamaya başladı olayı, yine istemiyordu. Ne zaman oldu biliyor musun olay? Ben sana söyleyeyim. Bak. Ne zaman ki ya bu Saran bir varım bir yokum vesaire yaptı, tepki aldı. Aziz Yıldırım'a da camiada belli bir kesimden teveccüh oluşmaya başladı. Saran olduğu gibi. Eğer Sayın Aziz Yıldırım koskoca Fenerbahçe zaten üçüncü bir aday çıkmıyor, çıkan da vazgeçti. Aziz Yıldırım da mı tekrar aday olmuyor? Bu kadar kendisine teveccüh de oluşmuşken yıllar sonra.
İhtiyaç varken.
Ya bunu düşünen bir kesim. Ben kendi adıma konuşmuyorum.
Katılıyorum.
Şimdi camianın röntgeni çekiyorum.
Bence doğru.
Böyle bir teveccüh oluşmuşken Aziz Yıldırım da aday olmazsa, yine tek adaylı bir seçim olursa, Saran'a gösterdiğimiz tepkiyi Aziz Yıldırım'a da gösteririz diye bir psikoloji oluştu. Aziz Yıldırım bunu çok iyi okudu. Şimdi bir kere teveccüh olması insanın egosunu okşar. Teveccüh olması, Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum, o zamanın geldiğini de gösterir. Herkes için söylemiyorum. Ali Koç'a full destek verenler de var. Ama bu teveccühü eğer Sayın Aziz Yıldırım karşılıksız bıraksaydı, normalde bak Ali Koç'un devam etmesini istiyordu Aziz Yıldırım. Bak çok net, net bilgi. Masada söylüyor bunu 2,5 ay önce. Ama teveccüh oluşunca ve Galatasaray'ın şampiyonluğu gittikçe daha da kesinleşince, tribünlerden de artık sosyal medya, tribün, taraftar, belli kongrelerinden çağrı da gelince Aziz Yıldırım aday olmak zorundaydı. Yoksa ne dedi?
Bu doğal bir süreç
doğal
diyorsun.
Doğal bir süreç. Aziz Yıldırım bu kadar çağrıya yanıtsız kalamaz. Kalamadı. Eğer Saran gibi yapsaydı, ki Saran aday oldu vazgeçti. Aziz Yıldırım aday bile olmadı. Aday bile olmamışken aday değilim deseydi yine tepki alırdı. Çünkü Aziz Yıldırım'a ihtiyaç duyan, teveccüh gösteren bir kitle var Fenerbahçe'de. Kongresi, tribün. Tamam mı? Buna cevap vermek zorundaydı. Yoksa Ali Bey'in devam etmesini istiyordu. Ben özetleyeyim, bitireyim, sen devam et. Geldiğimiz noktada Aziz Yıldırım'ın dün akşamki verdiği röportajlar çok aklı selim.
Abi orayı
kavga yapmayacağız
da,
diyor.
Bir parantez aç.
Sağduyulu
yaklaşacağız.
Kapatma, kendi 4 yılımızı da değerlendireceğiz. Kendi 4 yılımızda da hatalar yaptık diyor. Hepsine bakacağız diyor.
Aziz Yıldırım olayını, sürecini, açıklamalarını detaylı konuşuruz ama Saadettin Saran büyük hayal kırıklığı değil mi?
Abi bak. Büyük hayal kırıklığı. Beni biliyorsun.
Benim çevremde özür dilerim arkadaşlarım vardı ya. Hani biz Saadettin Saran'la eğer Ali Koç aday olsa bile seçileceğiz diye düşünen ve sürekli Saadettin Saran'la görüşen, o ekiple bir arada olan insanlar vardı. Onlar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Aynı durum Adnan Öztürk için Galatasaray'da da yaşanmıştı. Yani başkan olması beklenen dönemde hep hani belki ağır olacak ama kaçtı. Saadettin Saran'dan ciddi bir beklenti vardı. Vizyonu, projeleri, ciddiyeti, son günde çekilmesi ciddi bir kesimde Fenerbahçelilerde büyük hayal kırıklığı yarattı.
Ben o kısma gireyim o zaman. Şimdi Saadettin Bey çok iyi bir ekip kurdu. Biliyorum ben. Süreci yakından takip ettim. Saadettin Saran'ın suçlandığı Besnaşçik ve kulübe şey getirme. Ne diyorlar ona? Haciz getirme konularında kendisini ben iyi anlattığını da düşünüyorum. Zaten mahkemede de aklandı. Bunları da hep söylemiş birisi olarak şimdi eleştireceğim. Hani bunları söyleyeyim. Çünkü beni tanıyan tanır. Ben ocu bucu falan değilimdir abi. Ben kişilerle ilgilenmem. Ben genel resme bakarım. Ve Fenerbahçe'nin burada genel durumuna bakarım. Tamam mı? Saadettin Saran bu suçlandığı iki konuyu bence iyi açıkladı. Kongreye gelseydi de bence ikna edecekti. Benim de çevremde Saadettin Saran'a asla oy vermem deyip Saadettin Saran konuştukça, kendini anlattıkça, projelerine geçtikçe ya ben ikna oldum, Saran'a oy vereceğim diyen insanlar vardı. Sayın Saran bunları kaybetti. Sayın Saran her şekilde bu kongreye girmeliydi. Çünkü Ali Koç'un adayım açıklaması bile Saran'ın tabiri caizse restinden sonra geldi, hatta sonra bile gelmedi. 3 gün sonra yapıldı. O gün önce Sayın Saadettin Saran ben adaylıktan çekiliyorum dedi. Şimdi bak süreci böyle bir söyleyelim. Saran'ın hakkını da verelim. Sonraki hatalarını da, ama bir daha bunu toplayamaz. Çünkü bir kere geri çekilmiş bir insan. İki, Sayın Saran'ın adaylıktan çekiliyorum açıklamasında kendisine hiç yakıştıramadığım bir cümle var. Akbaba kültürü. Ya ben, bana göre benim yorumum Aziz Yıldırım'ı kastediyor. Şimdi sana o bölümü tekrarlayacağım. Sence kimi kastediyor? Anlatıyor. Sayın Ali Koç bizi ikna etti vesaire. Biz diyor Fenerbahçeliyiz. Eyvallah. Sonra diyor ki kulübün başarısızlığından iktidar devşirmek isteyen kulüp içindeki ya da dışındaki, içindekini kastediyor. Kulübün başarısızlığından iktidar kim devşirmek ister? Başkan olma ihtimali olan kişi. Bunlar diyor akbaba kültürüdür. Bu akbaba kültürüne kulübü teslim etmeyeceğiz. Bir, siz Aziz Yıldırım'a akbaba kültürü diyemezsiniz. Hop derler adama. Affedersiniz. İki, bu üslup size kaybettirdi. Bunu şu anda farkında değilsiniz. Gündeminizden seçim kalkmıştır. Üç, ben Aziz Yıldırım'dan cevap beklerdim bu cümleye. Vermedi, doğru yaptı.
Ciddiye almadı.
Sence kimi kastediyor akbaba kültürü?
Abi bir kere o açıklamada direkt Sayın Ali Koç lehine çekildiğini söyleyip akbaba kültüründen bahsediyor. Bence ağır bir itham.
Tamam.
Direkt Aziz Yıldırım'dan
teşekkür
bahsediyor.
Teşekkür ederim. Bir de orada diyor ki akbaba kültürü cümlesinin sonunda Sayın Saadettin Saran. İşte kulübü teslim etmeyeceğiz, bırakmayacağız gibi bir cümle var. Ya abi herkes kulübü birine teslim etmiyor. Herkes kendisinden sonraki başkanı seçmeye çalışıyor. Yani buna da Aziz Yıldırım da koyuyorum, Ali Koç'u da koyuyorum. İşte o varsa ben yokum, o varsa ben varım. Arkadaşlar ne oluyor ya? Fenerbahçe 2-3 kişinin arasına sıkışacak bir kulüp mü? Bu kulübü teslim etmem kısmını da ben anlamıyorum. Bırakmayız onlara falan. Affedersiniz siz kongre misiniz?
Babanızın malı mı?
Fenerbahçe'nin 55-60 bin kongreyesi var. Değişen dinamikler var. Yani bu kulüp bilmem ne spor değil ya. Fenerbahçe Türkiye'ye kendisini adamış, Türkiye'yi temsil eden bir kulüp. Kişisel fikirlerinizi kulübün içine bu kadar soktuğunuz için böyle oldu. Bir şey daha söyleyeyim burada. Bak yayının başında söyledim Yakup. Buradan söylüyorum. Hangi aday kazanırsa kazansın, eğer daha ilk yılda şampiyonluk yine gelmezse seçimi kazanmış olmak yetmez. Fenerbahçe tribünlerinde ben ciddi bir bölünme gördüm Kayseri maçında. O bağırıyor, o ona kızıyor, olay çıktı. Öbürkü öbür kişinin lehine bağırıyor, o ona kızıyor, olay çıktı. Yarın sen, herhangi birisi için söylüyorum, Aziz Bey, Ali Bey, seçimi kazandın, yetmez. Sezona başlangıç şekli, transferlerin tartışılması, skorlar,
teknik direktör
seçimi, oyun, yarın öbür gün Saha dışında yine sıkıntılar oldu. Hatta bu sezondan daha bariz oldu. Bak, Ali Koç'un en az iki tane şampiyonluğunu elinden aldılar diye inanan birisi olarak söylüyorum. Sen katılmayabilirsin. O tartışmaya girmek için söylemiyorum Yakup. Bana göre Ali Koç'a da çok büyük haksızlıklar edildi. Ama yarın seçimi kazanmana rağmen bu haksızlıklar daha göstere göstere yapılsa bile bu kez Fenerbahçe taraftarı mazeret dinlemez. Baba, 11. yıla giriyoruz, Galatasaray 5. yıldızı takıyor der. Fenerbahçe mazeret söylemez, mazeret ettirir. Şikayet etmez, şikayet ettirir moduna geçti tribünler. Bakın, psikolojiyi doğru okuyun. Birazcık sosyologluğu da olan, hani üniversite eğitimi olarak, hani bir tık öyle birisi olarak da söylüyorum. Fenerbahçe'yi yakından az çok takip eden birisi olarak da söylüyorum. Seçimi kazanmak yetmeyebilir. Yine burada eklemek isteyeceğim şeyler var tribünlerle alakalı. Kayseri maçında çünkü olumsuz bazı görüntüler gördüm.
Evet. Aynı anda Karagümrük maçı oynanıyordu. Galatasaray geriye düştüğünde sevinç vardı. Evet. Sonra Galatasaray beraberliği yakaladı.
Moral bozuldu.
Öne geçtiğinde ciddi anlamda Ali Koç istifa, yönetim istifa sesleri vardı Kadıköy'de, doğru mu?
Vardı ama onlara tepki gösterenler de vardı. İlk Ali Koç istifa tezahüratını Maraton Üst sağ grup yaptı. Sonra birçok yerden katılım oldu ama yine birçok yerden tepki de oldu. İlk Aziz Yıldırım tezahüratını okul açığın karşısındaki kale arkası, Spor Toto kale arkası yaptı. Ona katılanlar da oldu, ona tepki gösterenler de oldu. Benim şu anda gördüğüm, eğer bir aday bugün itibariyle bir tık öndeyse, çok açık ara bir fark olacağını düşünmüyorum, o da Sayın Ali Koç'tur. Yani %51 Ali Koç diyelim. Hani bir tık. Ya da %60. Ama bu Galatasaray maçı sonucuyla alakalıdır. Çünkü Fenerbahçe taraftarı şunu biliyor. Bak, samimi konuşacağım Yakup. İsteyen bizim samimiyetimize inansın, isteyen inanmasın. Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'a da büyük haksızlıklar yapıldığını biliyor. Ali Koç'a da büyük haksızlıklar yapıldığını biliyor. Bugün Alici Azizci dediğimiz Fenerbahçeliler aslında Aziz Yıldırım'ı da kalbinde bir yerlere koymuşlardır, Ali Koç'u da. Ama Fenerbahçeliler artık diyor ki, biraz gerçeklerle savaşmaktansa gerçekleri kabul edip biraz ilişkilerde toparlanmaya giderek, saha içi ve saha dışını aynı anda doğru tutarak artık şampiyonluk görelim noktasında. Yani yarın mesela benim bazı arkadaşlarım var, kongresi arkadaşlarım. Ben diyor Ali Koç'a oy vermiştim, bu sefer vermeyeceğim ama Aziz Yıldırım'ın dönmesini de istemiyorum, ona da vermeyeceğim, kongreye gitmeyeceğim diyor.
O zaman katılım düşük mü olur?
Katılım bence bu mesela 20 bin kişinin geldiği 16 bine 4 bin mi, 14 bine 6 bin Ali Koç'un kazandığı 2018 gibi olmaz. O gün Çin'den de geldi adam, Amerika'dan da. Bu sefer o kadar çok gelmez. Yani bu, ama o zaman 35-40 bindi Fenerbahçe üyesi, şimdi 55-60 bin oldu. Ha, katılım yine yüksek olur ama oransal olarak yüksek olmaz. Şu anda bir tık Ali Koç öndedir.
Katılımın sonradan yüksek olması diye, kimin dezavantajı olur?
Bak, katılım yüksek olursa değişim istediği için gelirler.
Doğru.
Aziz Yıldırım'ın avantajı, Ali Koç'un dezavantajı olur. Çünkü değişim isteyen kişi gelir. Zaten küskünler var Ali Koç cephesinde. Full destekleyenler de var.
Yani seçimin nerede yapılacağı da çok önemli.
Ataşehir'de yapılacak. Stat'ta yapamazsın. Doğru. Gerçi seçimi Mayıs'tan sonraya denk gelecek seçim. Stat'ta yapabilirsin o zaman. 26 Mayıs'ta
i̇şte bitecek. Bunu Sayın Ali Koç ister mi?
Ya stat olacak ya Ataşehir.
Ya stadın olması katılımın yüksek olması anlamına gelir. Bu da Ali Koç'un dezavantajı.
Bence statta olacak. Çünkü çok fazla Ataşehir'de saha içine hem sandalyeleri koy, hem oy şeylerini koy. Gerçi bir gün konuşmalar, bir gün oy verme işlemi olacak cumartesi pazar. Haziran ayının ilk haftası olmasını bekliyoruz, ilk cumartesi pazarında. Bence statta olacak.
Ya benim beklentim de o yönde. Sonuçta öyle ya da böyle yine 20 bin olmasa bile 15 bine yakın.
15 bini geçer.
Geçer.
Oy ver, 15 bini bulur. Şu anda bir tık eğer birisi öndeyse Ali Koç'tur. Galatasaray maçı, açıklayacakları projeler ve listeler çok önemli. Bak, bu seçim Ali Koç Aziz Yıldırım seçimi değil, liste seçimi. Şimdi Fenerbahçe taraftarında güçlü isimlerin olduğu, hani saha içi saha dışı diyoruz ya, her yerde maddi manevi etkisi olan yönetimlere dönük bir özlem var, açık söyleyeyim. Şimdi ben bazı şeyleri konuşurken çekiniyorum da Yakup, niye biliyor musun? Ne desem bir yere çekiyorlar. sen şucusun sen bucusun, ben hiç kimseci değilim. Ben Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyorum. Türk futboluna adaletli bir yönetim gelsin istiyorum. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti bu ülkenin lokomotifidir diyorum. Ama bunu lafta değil, adaletli bir sisteme, düzene oturtalım. Galatasaray'da şampiyon olacak, Fenerbahçe'de, ama bunu adaletli yapalım diyorum. Benim derdim bu. Şimdi mesela bundan önce ne diyordum ben son cümle? Listeler savaşı olacak. Ha?
Evet.
Şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin listelerine bakalım. Zaten o da bu hatasının farkındaymış. Çok büyük, güçlü bir yönetim kuracakmış. Bazı isimlerle yola devam etmeyecek.
Saran girer mi yönetimine?
Bence girmez. Belki sportif aşiye başkanı olursa, hani başkan cümlesini kullanır. Saadettin Saran'ın Ali Koç'un yönetimine girmesi, yani yönetici olarak orada bulunması Saran için doğru bir strateji değil.
Zaten eksi yazdı onun adına. Zaten daha sıkıntılı büyük, bir süreç.
Güzel başladı, kötü bitirdi. Yani ben doğru bulmuyorum yani. Sen orada aday olacaktın çünkü süreç çok uzadı. Ve sen bir umuttun Saadettin Saran olarak. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Yok Aziz Yıldırım kazanmasın diye Saadettin Saran olmasın ben oldum dedi Ali Koç. Yok Saran gelmesin diye Aziz Yıldırım ben oldum dedi. Ben anlamıyorum bunu. Fenerbahçe'yi sıkıntıya sürükleyen, Fenerbahçe'yi geriye götüren bu, biliyor musun? Yani Fenerbahçe'yi geriye götüren bu. Şimdi bunu çok seslilik olarak açıklayamazsın. Bazen çok seslilik kakofoniyle karışır. Tamam mı? Ve hedefe ilerleyemezsin. Yani yok ona bırakmam, buna bırakmam, bilmem ne. Bunlar doğru şeyler değil. Yönetime geleyim. Sayın Ali Koç da bence hatasının farkında, daha güçlü bir yönetim kuracak. Ve bu listeler savaşı olacak. Şimdi Ali Koç Başkan'ın yönetimine bakalım. Şimdi Erol Bilecik yıllar önce attığı Galatasaray'ı öven değil de övmüyor adam. Maça gitmiş.
Övmüyor bence de. Övmüyor. GS yazmış bir de abi.
Bak GS yazmış.
Şampiyonlar Ligi atmosferi şey güzel demiş.
Yıl
abi.
Yıl 2012-2013. Evet. Adam iş adamı.
TÜSİAD'ın başkanı.
Ha, TÜSİAD'ın başkanı. Çevresinde Galatasaraylı arkadaşları var. Benim
oğlu Galatasaraylı abi.
Galatasaraylı olup Fenerbahçe'yle ilgili güzel şeyler söyleyen.
Kaan Bilecik var. Fanatik Galatasaraylı oğlu abi. Bu normal bence.
Tamam, oğlunun gönlünü yapmış. Ama ben bu adamın Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum.
İmkansız.
Fakat bak bunları söylemekle birlikte orada bence haksızlık yapılıyor adama. Yapabilir, söyleyebilir. Sonra da Cincon dedi.
Yani.
Yani sonradan fikirleri de değişmiş olabilir. Mesela 2012'de Galatasaray'ı daha sempatik buluyordur. İşin içine girince Galatasaray'ın gerçek yüzünü görmüştür mesela. Adam mesela öfke duyuyordur. Neyse. Tartışma için söylemiyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Evet. Sen biliyorsun. Şimdi ama bununla birlikte Erol Bilecik bu futbol dünyasının adamı değil. İstediğin kadar TÜSİAD başkanı ol. Şuradan bir tane lokantanın sahibini getir. Futbolu daha çok yaşayan, daha çok bilen, tamam mı? İşte burada burası neresi? Levent, Kağıthane, bilmem ne. Mesela o adam mesela daha etkili konuşabilir. Çünkü futbolu biliyor, başka bir yerden gelmiştir. Örnek veriyorum, veya bir tane tamirci abimizi getir. Tamam mı? İşte Erol Bilecik bu futbol dünyasının adamı değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak karşında Dursun Özbey'in bir kelimesi var. Aradan önce şunu söyleyeceğim. Ne dedi bundan bir süre önce? Ben dedi sokaktan geldim dedi. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Futbol dünyası Türkiye'de sokaktır demek. Bırakın oralardan konuşmayı demek. Şimdi bunlara cevap verecek insanlar vardı Fenerbahçe'de. Şimdi veremiyorsun. Veriyorsun ama veremiyorsun. Çünkü belli bir nezaketi aşamıyorsun. Ama karşında aynı nezaket olmayabiliyor bazen. Dolayısıyla Sayın Ali Koç'un da hem bu anlamda, iletişim anlamında, hem de saha dışı, federasyon, Ankara ilişkileri anlamında bir revizyona gitmesi kaçınılmaz. Zaten bunları da duyuyoruz. Bir ara veriyoruz değil mi?
Evet. Aziz Yıldırım'ın muhtemelen seçim stratejisindeki en önemli vurgulardan bir tanesi şu olacak. Diyeceğim, sana soracağım. Sonra reklamdan sonra devam edeceğiz. Sayın Ali Koç şunu söylemişti. Ben Fenerbahçe başkanıyken bizi şampiyon yapamayacaklar. Muhtemelen Aziz Yıldırım bu konu üzerine gidecek ve seçim stratejisini muhtemelen bu konu üzerine, bu cümle üzerine kurabilir.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Evet, Radyo Gol'de 92.2'de üçü bir arada programında ilk bir saatlik bölümü geride bıraktık. İkinci saat başlarken araya gitmeden önce ben Ahmet Konanç'a bir soru sormuştum.
Sor bir daha abi.
Bir daha sorayım. Son dönemde biliyorsun Sayın Ali Koç'un söylemlerinden bir tanesi, eğer ben başkan olmaya devam edersem, ben Fenerbahçe başkanıyken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar demişti. Ben de Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim stratejisini özellikle bu cümle üzerine kuracağını düşünüyorum. Bir de
ciddi anlamda şunu söyleyeyim. Yani Sayın Ali Koç Fenerbahçe, Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın başkanı olsa, Aziz Yıldırım gibi güçlü bir figür tekrar aday olsa mesela, %80-90 ben seçimi kazanır derdim. Ama
Aziz Yıldırım kazanır başka
evet, takımlarda ama olsa, Ali Koç'un maddi bir gücü var. Buna inanan insanlar var. Hatta sen şunu da söyledin, dedin ya hani en az iki kez şampiyon olması gerekiyordu. Bence böyle düşünen bir kesim de var Fenerbahçe var, içerisinde ama sosyal medyada inanılmaz bir ayrışma var. Ona da bahsettin ya. Şimdi Aziz Yıldırımcılar, Ali Koççular.
Var var. Onları bahsettim ama az önce bir soru sordun bana. Onları unutuyorum ben.
Okey, oradan başla istersen.
Bir daha hatırlat. Abi, ben yaşlı bir adamım. Senin
Ali Koç diyor ki ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar.
Sonra bir şey daha söyledin. Unuttum bak, sen de unuttun.
Aziz neyse. Yıldırım stratejisini bunun üzerine kuracak
bravo
dedim.
Aziz Yıldırım stratejisini Ali Koç'un bu söylemi ya da herhangi bir aslında kendisine pas veren söylemi üzerinden kurmayacağını dün ima etti. Ne dedi? Biz kavgaya gelmiyoruz. Biz bu 6 yıldaki hataları, yani Ali Koç dönemini kastetti, tespit ettik derken kendi 4 yılına da geriye gidip 4 yılda kendi hatalarımızı da tespit ettik dedi. Bence Aziz Yıldırım doğru bir iletişim desteği almış. Kendi de büyük bir kurttur, tabiri caizse iletişimde tecrübedir. Hayat insanı 50'de olgunlaştırır, 60'da başka olgunlaştırır, 70'de başka olgunlaştırır. Olgunluk çağının zirvesinde şu anda bence kavga üzerine bir strateji kurmayacak. Belki Ali Koç'u orada ilk defa yapacak, zeytin dalı uzatacak konuşmalarında. Çünkü bak kaybettiği seçimde ne yaptı Aziz Yıldırım? Ya Ali'cim gel dedi. Ben dedi basketbolu yöneteyim. Sen futbolu yönet ama beraber yapalım dedi. Orada biliyorsun Aziz Yıldırım adeta linç edildi şeyde tribünlerde. Ve ne dedi Aziz Yıldırım? Buradan yarın ağlayarak gidersiniz çocuklar dedi. Şimdi Aziz Yıldırım bence yine aynısını yapacak. Yani Ali Bey'e bence yumuşak zeytin dalı mesajlar verecek. Meselenin Fenerbahçe olduğunu ortaya koyacak. Ben dün bunu anladım bir iletişimci olarak. Hani bunca yılın bana kattığı tecrübe olarak ben bunu anladım.
Şunu söyleyebilir
miyim? Hiç karşı tarafı irite etmedi. Fenerbahçe'nin çocuklar artık üzülmesin dedi. Buna bir şey ekleyeceğim şimdi bak. Şimdi az önce bir şey anlattım. İnsanlar mesela Azizci dediklerimiz aslında Ali Koç'u da seviyor. Alici dediklerimiz Aziz Yıldırım'ı da seviyor ama bir böyle kendi işlerinde öne çıkan sebeplerden ötürü kırılma yaşıyorlar ve bunun daha büyük depremlere neden olmaması lazım. Bak ben normalde şu anda 6 yıllık sportif başarısızlıktan ötürü futbolda, yalnız bak diğerlerini katmıyorum. Benim şu anda Ali Koç'u daha sert eleştirmem lazım. Ama kıyamıyorum. Belli mesajları vermekten öteye gidemiyorum. Niye? Bu 6 yılda bana göre, biliyorum senin katılmadığını ama Fenerbahçe'de de buna inanan çok büyük insanlar, milyonlar var. En az 2 tane adamın şampiyonluğunu elinden aldılar. Olabilirdi şampiyon. Saha dışını yönetebilseydi. Ha şunu dersen sana bir şey demem. Yönetsin o zaman kardeşim saha dışını. Sen Fenerbahçe'sin. Doğru söylüyorsun. Yönetecek. O yüzden diyorum şu anda seçimi kazanmak Aziz Yıldırım için de özellikle de Ali Koç için de yetmez. Eğer saha dışına dönük de güçlü listeyle ilk adım atılan bir çözüm projesi ortaya koyamaz ve yine Fenerbahçe doğranırsa hiçbir Fenerbahçe taraftarı evet başkan senin hakkını yiyorlar demez artık. Anlıyor musun? Hakkımızı yedirme moduna geçti artık Fenerbahçeliler. Buradaki psikolojik o kırılmayı, bakış açısındaki değişimi Fenerbahçelilerde doğru analiz etmek lazım. Yani bir daha söylüyorum bak, seçimi kazanmak yetmez. Fenerbahçe artık bundan yıllar önceki durumuna geçmek istiyor. Yıllar önce neydi Fenerbahçe? Fenerbahçe bu kadar şikayet etmezdi ki, şikayet ettirirdi. Çünkü büyüklük bunu gerektirir. Sen herkese kendini sevdirmek zorunda değilsin. Tamam mı? Şimdi bugün Galatasaray çok az şikayet ediyor diyeceğim ama Galatasaray genelde çok da hem şikayet
etmiyor,
ediyor.
Etmiyor.
Hem ediyor hem de işini götürüyor. Ona da bir şey demiyorum artık. Yani onu ben artık o kısımdan geçtim. Yapana değil yaptırana bak. Söyleyene değil söyletene bak noktasındayım. Çünkü bu Fenerbahçe çözüme götürmüyor. Şimdi bak. Çevremde bazı arkadaşlarım var. Böyle Alici, Ali Koççu diyeceğimiz arkadaşlarım. Çoğu da kongre üyesi. Bu dönemde kongre üyeleriyle çok fazla aşırı neşir oldum. Bir kısmı ne olursa olsun Ali Koç'u bırakmayacağız. Ali Koç bir duruşun simgesi diyor. Bir kısmı ne diyor biliyor musun? Evet ben Ali Koç'u seviyorum. Ama Ali Koç'un biraz dinlenmesi gerekiyor. Bu dönem onun dönemi değil. Biz Ali Koç'u yeniden başkan yapacağız bu kulübe. Elinden aldıkları şampiyonlukları o da yaşayacak. Ama şimdi biraz ara diyen bir kesim de var. Şimdi bak ne kadar farklı görüşler var. Ali Koççuların arasında var. Aziz Yıldırımcıların arasında var. Yani şu anda yıllar sonra, 2 dönem sonra, 6 yıl sonra birden fazla adayla ilk kez seçime gidince Fenerbahçe bu kadar farklı görüşlerin ve duygu yoğunluğunun, hatta duygu karmaşasının olması normal. Bunlar bir demlenecek, tamam mı Yakup? bu duygu karmaşası, fikirsel farklılıklar şöyle bir 10-15 gün demlenecek. Bu demlenmeden sonra ya çok güzel bir Rize çayı çıkacak ya da çok acı bir İngiliz çayı çıkacak. Anlatabiliyor muyum sana? Ve o kongredeki havayı belirleyecek. Ben biliyorum ki, buradan söylüyorum ki, bu çayın güzel, lezzetli bir Rize çayı olması için, Türk çayı olması için iki tarafında üslubuna dikkat ederek en azından bu süreci götürmesi lazım. Eninde sonunda biri kazanacak. Ve insanlar şunu düşünsün: kaybettik, o kazandı diye değil. Kim kazanırsa kazansın, bakın seçimi kazanması yetmeyecek. Çünkü Kayseri maçında tribünde iki taraftan insanların birbirine gösterdiği tepki, artık Fenerbahçe'nin geleceğinin kongreden öteye geçtiğinin ispatı. Kaldı ki taraftarların arasında da Fenerbahçe stadın yarısı kombine. Onların en az yarısı da zaten kongreyesi. Kombinesi olmayıp maç maç gelen kongreyesi de var. Fenerbahçe'nin 55-60 bin kongreyesi var. Çoğu da maça geliyor. Yani çoğu da kongreyesi. Dolayısıyla seçimi kazanmak iki aday için de yetmeyecek. Eğer yaşanacak, hele daha sezonun başlarında ya da ortasında Fenerbahçe ligden koparsa, kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe yeniden seçime gider. Bak söylüyorum, ben 6 yıl sonra Kayseri maçında tribünde çok farklı şeyler gördüm. O yüzden en azından birbirinize üslubunuzu bozmayın. Ne Aziz Yıldırım'ı itibarsızlaştıracak cümleler yapmayın, ne Ali Koç'u itibarsızlaştıracak cümleler yapmayın. Bugün diyelim ki Ali Koç kaybetti seçimi, Ali Koç bu kulübe yine başkan olacak. Ama bu dönem onun dönemi değil belli, anlaşamıyor sağ dışıyla, çözemiyor. Ha şunu yapacak ama Ali Koç artık aday olduktan sonra, Yakup, çözeceğim diyecek. Çözeceğim demesi yetmeyecek ama inandıracak, öyle bir liste koyacak ki ortaya. O yüzden ne dedim ben en başında, bu seçim Ali Koç, Aziz Yıldırım seçimi değildir. Listeler seçimidir. Listelerini göreceğiz, herkes karar verecek.
Evet, bence Murat'ın yayın başında söylediği söylem de önemli. Sonuçta Mourinho ismi şu anda Fenerbahçe camiasını, taraftarını, tribünlerini, sokaktaki çocukları heyecanlandırdı. Ali Koç'un bu seviyede, hatta sen kendisiyle de görüşüldüğüne dair, aynı zamanda Gallardo ve Conte isimlerini de söyledin. Teknik direktör seçimi de önemli. Yaklaşık 1 saat 10 dakikadır konuşuyoruz. Tek konuşmadığımız kişi kim?
Kim?
İsmail Kartal.
Ona gelmeden bir şey daha söyleyeyim mi?
Söyle, sonra bir Galatasaray'a geçelim, tamam. Yine derbiyi konuşuruz.
Tamam, kongreyi bitirelim o zaman.
Tamam.
Şimdi bak, Fenerbahçe kongre üyeleri şuna karar verecekler Yakup. Diyecekler ki kardeşim, biz bu sene çok iyi bir kadro kurduk, yine şampiyon olamadık. Demek ki sorun saha dışında hakkımızı yedirmemek. Bizim saha dışında hakkımızı kim yedirmez seneye? Çünkü seneye Galatasaray yine şampiyon olursa 25 yapacak. Sen dördüncüye ulaşmaya çalışırken beşinciyi takacak. Benim saha dışında hakkımı kim yedirmez? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Bunda da özellikle Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın oluşturacağı listelere bakacaklar. Yönetim listesine. Ha bu işi çözer, bu işi kotarır. Tamam mı? Buna karar verecekler. Ama bir kısmı da şöyle söylüyor: hem Aziz Yıldırım cephesi için hem Ali Koç cephesi için, ben ona buna bakmam, ben Ali'ciyim, ben Aziz'ciyim. Bu bakış açısı yanlış. Bu kişileri tutmaktır. Bence listeleri görün, kongre üyelerinin şunu yapması lazım ki çoğu böyle yapacak. İki tarafında listelerini görün. Konuşmalarını, listeler üzerine kattıkları vücut diliyle birlikte sözlerinin size işleyip işlemediğine bakın. Vaatlerine bakın. İnandırıcı olup olmadığına bakın, böyle karar verin. Kardeşim ben de Fenerbahçe'yim, ben artık şampiyonluk görmek istiyorum ya. Yani benim çocuğum, 16 yaşında kızım var. Bak bir daha söylüyorum, Ali Koç'u daha sert eleştirmem lazım. Ali Koç'a da kıyamıyorum. Niye? En az iki şampiyonluğunu aldılar. Net. Sezon söylemeyeyim, tartışma çıkmasın. Geçtik oraları. Şimdi artık Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Çok da insanları irit etmeye gerek yok. En az iki şampiyonluğunu Ali Koç'un aldılar. Ama çözülemiyorsa çözen gelsin abi. Yani Ali Koç bu kulübe yine başkan olacak. Hak ediyor. Büyük emekleri var. Bak takım Final Four'da. Medyaya da sitem ediyorum. Panathinaikos'a manşetlerinde yer verdiği kadar bazı gazeteler sırf Ali Koç var diye Fenerbahçe'nin Final Four'una, Türk takımının Final Four'una bu kadar yer vermediler. İşte bunlar hafızalara kazınan, hatıralara kötü yer eden meseleler. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin futbol dışında diğer branşlarda ve ekonomik anlamda başarılı olduğunu da düşünüyorum. Ama sanki bir ara vermesi lazım Ali Bey'in, bir nefes alması lazım ve emin ol bir ya da iki dönem sonra daha güçlü gelecektir. Onu söyleyeyim.
Abi ben Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin Aziz Yıldırım'ın aday olmasıyla birlikte biteceğini düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Seçim bence Aziz Yıldırım kazanacak.
Ben o kadar
bu benim
emin
şahsi
değilim.
Görüşüm.
Şu an kafa kafaya.
Doğrudur. Doğrudur. O senin düşüncen. Diyorum ya Galatasaray ya da Beşiktaş olsaydı zaten seçilme şansı hiç yoktu. Ya en son Sayın Ali Koç'un 124 dakika süren bir basın toplantısı vardı. Ne TRT, ne A Spor, ne yayıncı kuruluş. Kimse canlı vermedi abi.
Ali Koç'un konuşması.
Evet abi. Yani ana akım medya canlı vermedi.
Bir şey söyleyeyim, bu da haksızlık. Fenerbahçe'nin başkanı konuşuyorsa vereceksin abi. Sen spor kanalıyım diyorsan vereceksin.
Bilmiyorum.
Yani tercihlerini
ama...
anlatırlar, anlatmadılar da. Ama yani Fenerbahçe başkanı konuşuyorsa vereceksin abi.
Doğru.
Vermek durumundasın.
Programın son bölümünde derbi ile alakalı konuşuruz. Ben Galatasaray'daki gelişmeleri hızlıca böyle detaylı bir şekilde takım içi, seçim yarışı, Erden Timur devam edecek mi etmeyecek mi, transfer gündeminde kimler var, neler konuşuluyor, onları müsaadenle detaylı bir şekilde anlatayım. Galatasaray'da seçim yarışı zaten başlamıştı. Dursun Özbek karşısında Süheyl Batum ve ekibi aday olduklarını açıklamıştı ama Galatasaray şampiyonluk yarışı içerisinde oldukları için çok ciddi şekilde çalışmalar yapamıyorlar, projeler açıklayamıyorlar. Sadece şu ana kadar bu seçim sürecini, seçim stratejisini Florya tesislerinin inşaatı üzerine kurmuş durumdalar. Bu konuyla alakalı açıklamalar yapıyorlar. Dün renk seçimi vardı. Dursun Başkan kırmızı, Süheyl Batum da sarı rengi seçti. Yani oy kullanacak kişiler kırmızı zarf ya da işte sarı zarfa oy atacaklar. Tesadüf müdür bilmiyorum. Galatasaray'da sonuç seçimi kırmızı zarflar kazanmıştı. Dün de bu seçim yapıldı. Dursun Özbek bugün Ankara'da Ankaralı Galatasaray İş Adamları Derneği'nin gecesine katılacak. Aynı zamanda Süheyl Batum'un da yine seçim çalışmaları kapsamında yakın zamanda Ankara'ya, Bodrum'a ve bazı yerlere ziyaretler yapması bekleniyor. Hatta GİSİAD'la da bir görüşme yapacak. Ama şu anda seçim yarışında net bir şekilde Dursun Özbek'in son dönemde, son 2 yılda yakaladığı sportif başarılar nedeniyle önde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dursun Başkan'ın çok daha güçlü bir listesi var ama Süheyl Batum tarafı da dediğim gibi Florya üzerinden seçim politikasını hazırlamış durumda. Onların söylemi şu, bir kez daha hatırlatalım. Süheyl Batum ve ekibi diyor ki evet Galatasaray şu anda sportif anlamda başarılı. Biz de aynı kadroyla devam etmeyi düşünüyoruz. Kadromuzdan hiçbir oyuncuyu göndermeyeceğiz. Okan Buruk bizim teknik direktörümüz olacak ama Sportif AŞ Başkan Vekili Ünal Aysal olacak. Yine aynı zamanda sportif direktörümüz Drogba olacak diyorlar. Bu isimlere rağmen Galatasaray tarafını, Galatasaray camiasını heyecanlandırabildiklerini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi saha içindeki sonuçlar şu anda Galatasaray'ın lehine. Galatasaray ikinci şampiyonluğuna koşuyor. Süper Kupayı kazandı. Dün Galatasaray Genel Kurulu üyesi bir abimle konuştuğumda o da şunu söyledi. Dursun Başkan'ın bu seçim sürecinde hiç konuşmasına gerek yok. Seçim çalışması yapmasına gerek yok. Zaten şu anda sportif anlamda başarılı, ekonomik anlamda Galatasaray ciddi yerlere geldi. Seçim günü Galatasaray Lisesi'nin bahçesine şampiyonluk kupası ve süper kupayı götürsün. Zaten bu seçimi yine kazanır diyor. Şunu söyleyelim, sadece Dursun Özbek değil, Erden Timur'un tabii ki Dursun Özbek'in başarılı olmasında, Galatasaray'ın son 2 yıldaki sportif başarısında çok büyük payı var. Net bir şekilde Icardi transferiyle başlayan süreç, Okan Buruk tercihi, sonrasındaki transferler, bunlar Galatasaray'ı sportif anlamda saha içerisinde başarılı kıldı. Sonra Galatasaray saha dışında özellikle ekonomik anlamda İnanılmaz gelirler elde etmeye başladı. En basitinden şunu söyleyeyim. Geçen sezonki tribün geliri 50 milyon euro. Önümüzdeki yıl beklenti 75-80 milyon euro. Şampiyonlar Ligi gelirinin neredeyse iki katı. Galatasaray bu sezon 30-35 milyon euro sadece Galatasaray Store ve forma satışından elde etti. Toplamda 600 bine yakın forma sattı. Sezon sonu bu rakamın 700 bini geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki sezon Puma ile bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray 1 milyon forma satarsa 50 milyon euro ekstradan kar olarak kasasına bir para koyacak ve bu anlaşmanın kahramanı, bu anlaşmayı imzalayan isim de Erden Timur. Erden Timur'un devam edip etmeyeceğini de tabii ki Galatasaray taraftarı camiası merak ediyor. Şunu söyleyeyim, düne kadar bile aslında Erden Timur'un ben sportif AŞ'de devam edebileceğini düşünüyordum ama aklıma şu geldi, geçen sezon listede olmamasına rağmen, Dursun Özbek'in listesinde olmamasına rağmen bütün seçim sürecini Erden Timur yönetmişti. Bütün sunumları kendisi yapmıştı. Bütün toplantılara, organizasyonlara kendisi Galatasaray yönetimiyle beraber katılmıştı ama bu sezon hiçbir şekilde hiçbir organizasyonun içerisinde yok ki hafta içerisinde Karagümrük maçı öncesinde Florya'da yapılan antrenman sonrasında antrenman öncesinde Erden Timur'un bir açıklaması olmuştu. Florya projesi konusunda Dursun Özbek'le ayrı düştüğünü, farklı düşündüğünü net bir şekilde dile getirmişti. Galatasaray'ın bu projeyi kendisi yaparsa daha fazla para kazanacağını söylüyor ama seçime girmeme nedeninin bu olmadığını söylüyor. En azından Dursun Özbek'in listesinde olmama sebebinin bu olmadığını söylüyor. Dediğim gibi yani şu süreç içerisinde Dursun Başkan'la hareket etmemesi sportif AŞ'de de sanki görev almayacağını gösteriyor ama şampiyonluk sonrası ne olur ne biter net bir şekilde göreceğiz tabii ki. Onun dışında önümüzdeki sezon devam edecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda Galatasaray kadrosunun omurgasını oluşturan 5 oyuncuyla sözleşme imzalamıştı, sözleşme uzatmıştı. Barış Alper Yılmaz, Torreira, Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan bu önemli 5 oyuncuyla sözleşme uzatmıştı ve bu görüşmeleri Erden Timur devam ettirmişti. Yine Mertens son haftaların formda ismi, son 7 haftada 8 haftada 5 gol 9 asisti var. Galatasaray'ın başarısındaki temel taşlardan bir tanesi Mertens. Onunla da önümüzdeki sezon için sözleşme görüşmelerini yine Erden Timur devam ettiriyor. Birçok oyuncuyla hani hem sözleşme yenileme konusunda hem transfer çalışması konusunda görüşmeleri Erden Timur devam ettiriyor. Yani önümüzdeki sezonda kalacakmış gibi çalışıyor ama çevresindeki insanlar kendisi net bir şekilde söylemese de Dursun Özbek'le birlikte sportif AŞ'de olmayacağını gösteren aslında net kanıtlar da var. Onu söyleyelim. En son hatta Adana Demirspor maçı oynandığı sırada Erden Timur Adana Demirspor yönetimiyle Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda ki Okan Hoca'nın istediği isimlerden bir tanesi o gün Galatasaray maçında da iyi bir performans ortaya koymuştu. Hem sol açık hem sol bekte daha önce Galatasaray'ın kapısından dönen bir isimdi Yusuf Erdoğan. Son dönemde çıkışa geçen isimlerden bir tanesi. Onunla ilgili görüşmeyi de yine Erden Timur yapmıştı. Ama dediğim gibi bu süreçte bir şeyler değişir mi değişmez mi zor gibi gözüküyor ama sanki Erden Timur olmayacakmış gibi duruyor Dursun Özbek yönetiminde. Bu arada Süheyl Batum'un bir çağrısı vardı. Eğer bizimle çalışmak isterse biz de buraya bekleriz demişti. Şunu soracağım sana, normal şartlarda Ünal Aysal Galatasaray camiasında böyle insanları heyecanlandırabilecek bir isim. Aynı zamanda Süheyl Batum tarafı diyor ki bizim sportif direktörümüz de Drogba olacak ama sportif başarı olduğu için net Galatasaray taraftarının umurunda ne de Galatasaray kongre üyelerinin umurunda. Ne diyorsun, sen nasıl bakıyorsun abi?
Abi şu anda Dursun Özbey'in karşısına, yani yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum, Fenerbahçe'nin durumu buyken, bak kendi açımdan söylüyorum, tartışma çıkarmak için değil, yaptığı algılarla Fenerbahçe tarafına verdiği zarar ortadayken, federasyonla ilişkileri ortadayken, başarı ortadayken, seneye bir şampiyonlukla 5. yıldızı takacakken Dursun Özbey'in karşısına hiçbir aday yok ki çıksın ve kazansın. Kazansa bile bak kongre öyle bir üye çıktı ki aday ol mesela, uç bir isim ver bana, kongre kesin onu seçerdi. Çünkü Galatasaray'ın kongre sayısı az. Daha başka bir yapı var.
Erden Timur'un aday olması
yok,
lazım.
Yok yok, Erden Timur kazanamaz. Nerede kazanıyor Dursun Özbek karşısında? Dursun Özbey'in orada ortaya koyduğu akıl olmasa, Erden Timur'u yönetmese, Erden Timur'dan...
Ahmet Ocaklı var.
Mesela ben tanımıyorum. X bir şey.
Şöyle söyleyeyim.
Sen kazanır dediğin...
Ahmet Yüce Galatasaray camiasında ağırlığı olan Dursun Başkan'ın seçimi kazanmasında da büyük
bugün
rol
için
oynayan Skoda Türkiye'nin sahibi kendisi.
O kişi geldi, ben tanımıyorum kendisini. Evet. Buradan selamlar olsun, tanımıyorum kendisini.
Girmez bu arada.
Girdi diyelim.
Oğlu da Dursun Başkan'ın yönetiminde.
Bak başka bir şey anlatacağım.
Evet.
Geldi Dursun Başkan'ı bugün bu seçimde yenecek tek kişi dedin. Kongre üyelerinin açısından ve karşısına geçti ve kazandı Dursun Özbey'i. Üçüncü maçta Galatasaray tribünleri o başkanı indirir. Niye biliyor musun? Niye bozuyorsunuz bu sistemi der. Bak, doğru. Kulüpler kongrelerden büyüktür. Bunu unutma. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon kongreleri de taraftardır ama sen bugün Galatasaray başkanı işler bu kadar iyi giderken asla değiştiremezsin. Uç bir isim geldi değişti. Galatasaray taraftarı 3. maçta o başkanı indirir. Stada giremez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bak, bunu hepsini aynı kefeye koyarak söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Yani bunlar tribün kulüpleridir bunlar. Kongre kulüpleri değil.
%100 öyle. Bir
her ne kadar Galatasaray için işte 1500 üyesi var, herkes üye olamıyor falan filan deseler de Galatasaray kongreleri bilmiyor mu? Tribünlerin aksine bir karar alındığında o tribünlerde nasıl tepkiler olacağını. O yüzden kimse maval okumasın abi. Seçimi kazanmak kulüplerde yetmez. Çünkü kulüplerde seçimi belli bir sayı kongreyesi belirler ama o yönetimin kurduğu takım milyonlarca taraftarın önüne çıkar. İçeride, dışarıda, deplasmanda, kendi sahasında. O yüzden bazen seçimi kazanmak yetmez. Başka şeyleri de kazanmanız lazım.
Evet. Şöyle, Dursun Başkan ve ekibi az önce de söylemiştik. Kırmızı rengi çektiler. Son 3 yılda kırmızı kazanmıştı. Asıl olan Galatasaray, yürüyelim arkadaşlar sloganıyla seçim sürecini başlattı. Bugün Ankara'ya gidecekler. Baktığımız zaman yönetim listesinde Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, İbrahim Hatipoğlu, GİSİAD Başkanı. Şöyle söyleyeyim abi. Normalde Galatasaray Genel Kurulu üyeleri bu tarz Galatasaray kuruluşlarına, kurumlarına karşı acayip ön yargılıydı. Yani bunlar gelecek, Galatasaray'ın içine sızacaklar, şöyle olacak, böyle olacak.
Hangi gruptan bahsediyorsun?
GİSİAD. Yani Fenerbahçe'de 1907 Fenerbahçe Derneği'nin karşılığı.
GİSİAD. Fevyat değil yani.
Değil. Aynen.
Fevyat sonradan oluştu.
Evet. Bu GİSİAD abi son dönemde özellikle İbrahim Hatipoğlu yönetiminde 100-150 üyeydiler, 1000'e ulaştılar. Ve Galatasaray'ın gerçekten iş yapan insanları, iş insanları.
Peki bir şey diyeceğim. Şimdi bir şey diyeceğim, insanlar yanlış anlayacak. 1907 ile GİSİAD'ı karşılıklı koydun.
Evet.
Kulüplerin kulüplerdeki önem şeyine göre.
Niye biliyor musun? Şundan
söyledim.
Peki
GİSİAD'dakiler Galatasaray için saha dışı ilişkilerde rol alıyorlar mı? Kulüplü ilişkilerinde destek olma vesaire.
Abi her anlamda, hem peki kasada hem masada.
Fenerbahçe'de acaba 1907'nin mesela çözdüğü bir mesele var mı?
Sanmıyorum.
Şimdi soru bu. Evet. Cevabını da bilmiyorum bak.
Doğru.
Şimdi Galatasaray'da biliyorum ama olduğunu.
%100 var abi.
GİSİAD'ın çalışmalarını. Şimdi 1907'nin ne kadar önemli bir grup olduğunu da biliyorum. Fenerbahçe'nin basketboluna, rahmetli Mustafa Koç zamanında falan. Ben Abdi İpekçi'de mesela lisede okuyorum Zeytinburnu'nda. Onu anlatayım be.
Tabii.
Mustafa Koç'u da rahmetle analım. Hani eleştirirken hakkını da vererek. Allah rahmet eylesin. Lisede, Zeytinburnu'da lisede okuduğumuz için o dönem bize böyle Abdi İpekçi spor salonu da, o zaman Zeytinburnu sınırları içinde, surların hemen dibinde, Fatih'in karşısında. Anadolu Efes'te tabii o zaman Efes Pilsen adı. Taraftar toplamaya çalışıyor. Benim işte bundan lise yıllarım, bundan 30 sene önce. 30-32 sene önce. Bilet gelirdi bizim İhsan Mermerci Lisesi'ne, Abdülhakamit Ortaokulu'na falan. Çocuklar bize dağıtırlardı. Maça gelin Anadolu Efes için, giderdik. Ama ben yine de tabii Fenerbahçeli olduğum için o şeyi aşamazdım, Fenerbahçeliliği. Fenerbahçeli basketbolda çok iyi olsun isterdim. Paramız yok. Biz Zeytinburnu çocuğuyuz. Yarım gün iş, yarım gün okul. Zaten zor hayat şartları. Tamam mı? Bir gün Mustafa Koç, Fenerbahçe'nin galiba yine bir Anadolu Efes maçı. 1907'nin başında. Bak, 1907 o zamanlar bana daha bir 1907 idi. Mustafa Koç, Allah rahmet eylesin. Bilet dağıttılar kapıda. O zaman da böyle lise 2'de falanım. Herhalde bir Efes maçı, şampiyonluk maçı. Yenildik ama olsun. Tamam mı? Bilet dağıttılar bedava. Ben öğrenciyim
abi. Maç neredeydi?
Abdi İpekçi'de. Abdi İpekçi bizim için o bir şeydi o zaman.
Bir dönem çünkü Haldun Alagaş'ta da oynamıştı.
Yok yok, Abdi İpekçi. Kapıda 1907 Mustafa Koç başkanlığında o dönem bilet dağıttı. Ben de ahd etmiştim. Abdi İpekçi'yi ilk ben gireceğim böyle. O kırmızı koltuklarını ilk ben göreceğim diye böyle. İşte çocukluk aklı. Kapıdan girdiğimi o günleri hiç unutmam. Mesela o gün 1907 ve Mustafa Koç bana mesela kafamda bambaşka bir yere oturdu. Şimdi bugün geliyorum. Yine çok önemli insanlar var. Ama mesela Fenerbahçe'nin 6 yıldır 10 yıldır saha dışında yaşadığı sorunlar varsa. Şimdi GİSİAD orada bazı yerlerde önder olabiliyorsa. Fenerbahçe'de 1907'nin de olması gerekmiyor mu? Bunu ben iyi niyetle söylemeye çalışıyorum. Beni nasıl anlarlarsa
anlasınlar. Ama orada işte Sayın Ali Koç'un bir ağırlığı olduğu için
Bilmiyorum bak şimdi. O, ben soruyorum sadece. Belki bunu gidip onlara da sormam lazım. Hani ne hangi konuda mesela bir ilişkide faydalı oldunuz? Mesela son dönemlerde 1907 olarak. Çünkü Fenerbahçe için dediğin gibi çok önemli. Bak, evet, Fenerbahçe'nin kılcal damarıdır tabii. 1907 Derneği. Çok kıymetlidir. Ama bence biraz performans arttırmaları lazım. Bak ben bunları burada konuşurken Kayseri maçında tribünleri analiz edip gelen birisi olarak söylüyorum. Yayına ben nasıl başladım Yakup? Seçimi kazanmak iki aday için de yetmez.
Bir yıl sonra gidebilir.
6 yıl sonra ben tribünlerde iki görüşün uçlaştığını ve birbirine karşı sivrileştiğini gördüm. Çok iyi listeler hazırlamak zorundasınız. Listeler kazanacak ama ilk maçı kazanacak. İkinci yarıyı sahada kazanmanız lazım. Fenerbahçe taraftarı mazeret duymaktan biraz yoruldu, yıldı.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Evet, yayın devam ediyor. Sevdiğim bir abim Galatasaraylı, bir paylaşımda bulunmuş. Bir tarafta en çok Galatasaray şampiyonluğunu görme rekoruna sahip Başkan Aziz Yıldırım, diğer tarafta hiç Fenerbahçe şampiyonluğu görmeyip tüm rakiplerin şampiyonluğunu görme rekoruna sahip Ali Koç, Fenerbahçe başkanlık seçiminde iyi ki Galatasaraylılar oy kullanmıyor, kararsızlıktan sandıklar kırardık herhalde demiş.
Şimdi bir sataşma var, o zaman anlatayım.
Sataşma derken abi, fanatik Galatasaray taraftarı bir abimiz.
Tamam, ben de buna cevap vereceğim ama şimdi.
Sence şimdi, abi Galatasaray taraftarı böyle düşünüyor.
Tamam, ben de Fenerbahçe'nin Ali Koç'u isteyen, işte Ali Koç'a tepki gösteren ya da Aziz Yıldırım'a tepki gösteren iki kesimin bile, yani her iki, ikisine de tepki olan kesimin bile, ikisine de büyük haksızlıklar yapıldığını düşündüğünü söylemek istiyorum yani. Şimdi Aziz Yıldırım nelerle mücadele etti? Affedersin de hani Galatasaray yani bu mücadeleleri vermedi. Şimdi Ali Koç eleştiriyoruz ama hani çok eleştiremiyorum dememin sebebi de en az iki şampiyonluğunun bence elinden alınması. Bu benim inancım. Benden öte milyonların inancı.
Abi 150 kere söyledin ya. Ama, keşke
sen diyorsun ki
keşke iki şampiyonluğu alı. Ben var ya, bu programa nasıl girerdim biliyor musun? Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanı Ali Koç diye girerdim.
Yok öyle bir dünya.
Öyle
yok.
Abi.
O dışarıdan gazete
ya okumak. Ya sıfır kolay. Abi sıfır.
Hayır öyle bir.
Bir tane
yok.
Türkiye Kupası var abi. Hayır.
Sen bu kadar haksızlığı yaşamamak.
Ya ne haksızlığı abi.
Bir gazeteci olduğun için. Yok abi, yok. Sen bunu dışarıdan söylerdim diyebilirsin. Tamam mı? Belki senin hani sizin bakış açınız odur.
Fenerbahçeliler senin
bak
gibi
şimdi,
düşünmüyor abi.
Bir dakika, ben.
Senin gibi düşünmüyor.
Ben baştan sona ben Ali Koç'un ara vermesi gerektiğini söyledim ya. Beni
tamam söyledin ama bunu Ali çok Koç'a yumuşak söylüyorsun abi.
Kusura bakma, bu haksızlıkların içinde yaşamış bir insana böyle yerden yere vuramazsın. Sadece dinlenmesi gerekir dersin. Fenerbahçe'de böyle bir bakış açısı yok, siz öyle bakabilirsiniz.
Ya Galatasaray'da olsa Galatasaray tarihinde bir daha ismi anılmaz abi.
O ayrı bir şey.
Hayır yani ne var?
Ben de söylüyorum, başkanlığı ara vermesi lazım. Ama yerden yere vurulacak bir durumda değil Ali Koç. Yani yaptığı doğrular var. Yapamadığı, elde edemediği başarılarda sağ dışı
etkisi var. Ne mesela yaptığı doğru ne? Bana 3 tane saysana abi. 3 tane Fenerbahçe taraftarını ikna edecek Ali Koç'un yaptığı doğru sayar mısın?
Ali Koç'un yaptığı hiçbir doğru şu anda taraftarı Kondor için ikna etmez.
2 kere 2 4 dese etmez. Fenerbahçe taraftarı
ama
inanmaz
kulübün,
abi.
Kulübün ekonomisi mesela en çok onun döneminde büyük satışlar gerçekleşti. Mesela bak bu geçen sene 55 milyon.
Abi katılmıyorum buna. Lütfen özür dilerim bak.
Konuşturmuyorsun
abi
ki.
Abi özür dilerim. Bak Sasha Boy'u sattı ya Galatasaray. Hı hı. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, hatta buna Beşiktaş'ı da katıyorum, dünyanın önemli kulüplerinden olduğunu düşünüyorum. Bu kulüpler
ama benim,
abi bak gelir tamam, Galatasaray nasıl elde etti?
Sana. Sen bana
satmayacaksın abi.
Ya babacığım konuşturmuyorsun bak.
Bu bir başarı değil Fenerbahçe için.
Başarı demiyorum sana. Hiç mi doğrusu yok dedim ben. Sen de varsa söylediğin doğruları söylüyorum. Ama tamam, bu doğrular günün sonunda saha dışında haklarını koruyamıyorsan ve futbolda başarısızlığa neden oluyorsa küçük kalıyor. Bunu ben kabul ediyorum. Sayın Ali Koç'un ara vermesi gerektiğini de söylüyorum. Ama Sayın Ali Koç bu kulübe yeniden başkan olacak. Çünkü çok haksızlıklar yaşadı. Bak şimdi aynı yere geliyoruz, girmeyelim diye. O arkadaşına teşekkür ediyorum görüşlerini paylaştığı için ama o yüzden söylüyorum. Şimdi Ali Koç'un bana göre en az iki şampiyonluğu vardı.
Abi 100 kere söyledim
bak,
bunu ya.
Sen şimdi
100 kere söyledin.
Konuyu oraya çekiyorsun şimdi.
Derbiye geçelim abi. Ali Koç'un iki şampiyonluğu. Ali Koç'un iki şampiyonluğu.
Ona geçelim, buna geçelim.
Ne şampiyonluğu abi?
Ahmet Konanç konuşuyorsa bir konuyu tamamlar.
Tamam tamam.
Sen burada şunu istiyorsunuz siz. Ali Koç'u yerden yere vuralım. Dün de Aziz Yıldırım'ı yerden yere vuralım istiyordunuz. Sizin aslında üzüm yemek gibi bir derdiniz yok. Siz Fenerbahçe'deki bütün bağcıları dövmek ve birbirlerine kırdırmak istiyorsunuz. Ali Koç'u eleştiririz. Ama yerden yere vuracak bir şey yok. Ali Koç'un yaşadıklarını, bu dönemde haksızlıkları ve Aziz Yıldırım'ın yaşadıklarını Fenerbahçeliler biliyor. Sizin bilmenizi beklemiyor zaten kimse.
Ali Ama Koç Fenerbahçelileri vasata alıştırdı. Siz de o yüzden böyle
bu konuşuyorsunuz. Bu sene gayet güzel kadro kurdu kardeşim. Eğer Kayseri Spor Galatasaray
İsmail
maçındaki
Kartal, Fenerbahçe'nin Kayseri teknik Spor, direktörü
Kayseri
abi.
Spor Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu Kadıköy'de olsaydı, Barış Alper Fenerbahçe forması giyseydi o penaltıyı o Türk VAR verir miydi? Girmeyelim oralara. Bu sene
girelim
adam,
abi,
bu sene adam güzel kadro kurdu. İsmail Kartal da bana göre bu sene sebeplerden biridir ama ana sebep değildir. 93 puan topladı adam ya. 93 puan topladı. Real Madrid 90 puanla
topladı.
Tamam da ben sana işte maç maç koyayım yani Galatasaray'a verilen, Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltıları. Karagümrük maçında ortalığı ayağa kaldırdınız. Daha ilk yarıda Karagümrük'ün penaltısı verilmedi, doğru. 15 dakika önce Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi.
Doğru.
Kasımpaşa maçında ortalığı ayağa kaldırdınız. Evet, o pozisyon penaltı verilmeyebilirdi. Bana göre iki pozisyon, iki tane el var verilmeliydi ama verilmeyebilirdi diyelim. 15 dakika önce Jayden'in penaltısı verilmedi. O kadar algıyı yönettiniz ki. Yani bu sene adamın yaptığı doğrular da dışarıda kaldı. Ama ben artık söyleyene ve yapana değil, söyletene ve yaptırana ve Sayın Ali Koç'a bu faturayı kesiyorum. Yönetemedi sağ dışını. Şimdi öyle bir liste kurmalı ve öyle güçlü konuşmalı ki sağ dışını da çözeceğim diye inandırmalı. Yoksa inandıramaz, inandıramamasına rağmen başkan da seçilirse seçimi kazanmak yetmez. Bak bunu söylüyorum. Ama siz istiyorsunuz ki Aziz Yıldırım'a yapıldığı gibi gitsin. 2018 Aziz Yıldırım nasıl gitti? Ali Koç da öyle gitsin istiyorsunuz. Siz aslında Fenerbahçe'deki deprem sürsün istiyorsunuz. Kardeşim, eleştiriyoruz biz. Ama öyle kimseye gömmek falan yok. O sizde olabilir.
Ben 2007'den beri Galatasaray'ı çok yakından takip ediyorum. Galatasaray seçimlerini çok yakından takip ediyorum. Ben Ali Koç'un o 2018'deki seçimden sonra Aziz Yıldırım'a karşı tavrını Galatasaray'ın hiçbir seçiminde görmedim. Bir Fenerbahçe'nin efsane başkanını neredeyse yerin dibine soktu Ali Koç orada. Ve sen az önce de söyledin, Aziz Yıldırım ne dedi o gün? Ben bir gün buraya geri döneceğim ve bu taraftar sizi gönderecek dedi. Derbide, ben bunu Yeni Açık'taki YouTube yayınımda da söyledim, Murat Özen'le yaptığımız yayında, Galatasaray tarihi bir skor elde edecek Fenerbahçe'ye karşı. 4-0, 5-0. Sivas Spor maçı benzeri bir maç olacak diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray kendi sahasında özellikle son dönemde bambaşka bir futbol oynuyor. Bütün oyuncuları neredeyse formda. Bir de Karagümrük maçını mesela ilk defa gördüm Galatasaray'ı. Sanki böyle şampiyonluk havasında gitmişlerdi. O yüzden ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Bence Karagümrük'ün o futbolu, oyun içerisindeki o Galatasaray karşısında öne geçmesi Galatasaray'ı biraz salladı. En azından derbiye Galatasaray'ın daha motive çıkmasını sağlayacak. Galatasaray'ın farklı kazanacağını, Fenerbahçe derbisini, Sivas Spor maçı benzeri bir skor çıkacağını ve o skordan sonra bence Ali Koç çekilmez, gider aday olur ama Aziz Yıldırım'a karşı da seçimi kaybeder deyip buradan biraz derbiye giriş yapalım istersen. Tamam. Sen nasıl derbi bekliyorsun?
Ben
Fenerbahçe'de ciddi eksikler de var.
Galatasaray'ın öyle ciddi bir skorla kazanacağını düşünmüyorum ama Galatasaray elbette favori. Çünkü Fenerbahçe'deki oyuncular da bunu biraz sezonun maçı olarak görüyorlar. Yeniseler bile ezilerek yenilmezler. Büyük bir mücadele olur. Cicu'nun sözlerinde de bunu görüyoruz. Eksikler var ama Fenerbahçe bunu şöyle çözecektir. Jayden'in muhteşem bir dönüşü var. Adam kendi doktoruna, kendi fizyoterapisine gidince daha hızlı tabii döndü. Bu arada onu da söyleyelim. Fenerbahçe'deki sıkıntının ne olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Onu söyleyelim. Jayden'in dönüşü iyi performansı. Savunmada Bekao'nun sarı kart cezalısı olduğu yerde Çağlar da iyi performans gösterdiği için Çağlar Jayden olacaktır. Cicu yine altıda kalacaktır.
Stoperler.
Tabii. Cicu. Eğer İsmail Kartal Kadıköy'de yapamıyor bunu. Kurun işle cezalısıyla başlayamıyor artık. Efendim Bekao zaten cezalı. Ben orada kurun işle başlayayım falan derse Galatasaray orta sahası, Fenerbahçe orta sahasını kurun içi elek yapar. Cicu'yu izledim canlı gözlerle. Abi.
Golü güzeldi.
Golü güzel. Yani orada da Jayden'in yine emeği var. Çizgiye indi falan. Yani hoca bu maçta kurun içi oynatmak için nasıl olsa Fenerbahçe taraftarı yok diye. Var olacak orada 1-2 kişi olacak ama Kadıköy'de değildi. Oynatırsa Jayden'i keserse haksızlık eder bir. Galatasaray elek yapar iki. Üç. Abi Cicu'yu canlı izledim ben. Muhteşem. 6-7 tane ara pası var. Kurun için o kadar ara pası yok. Zayıs'ı zaten saymıyorum. Pamuk'tan kale. O kadar hücuma desteği kurun için yok. Zaten amaç şey tepki oydu özellikle.
Tas.
İki. Dur o bitirmedin mi Yakup?
Yok 11'i ver ki öyle gidelim.
Cümlelerimi bitirtmiyorsun ya. Bir dakika dur ya. Cicu'nun hücumunu konuştuk. savunması da fena. Fena derken harika fena anlamında, ironik anlamda söylüyorum. Yani Kur'un için ne savunması Cık'ı kadar iyi 6 numarada, ne hücumu. Abu Cık'ı stoper ya. Kur'un içe resmen hakaret bu. Ama hak ettiği bir sıkıntı, eleştiri. Cık'ın 6 numarada kalması lazım. Eğer İsmail Kartal Cık'ı 6'da oynatmaz, Jayden'de dönmüşken, Çağlar'da Kayseri maçında iki performans sergilemişken, Cık'ıyla başlamazsa 6'da, Kur'un işte başlarsa İstanbulspor maçında o tepkilerden İsmail Kartal da nasibini alır. Bak onu söylüyorum. İlk 11'i vereyim Fenerbahçe'ye.
Evet.
Tamam. Livakovic. Onun nasıl gerekeni söylüyorum.
Evet
ben.
Sence.
Hoca bence Kurniş'e çıkacak. Umarım çıkmaz da belki böyle hoca son zamanlarda sosyal medyaya çok bakmaya başladı. Etkileniyor.
5-0 gelir ben sana söyleyeyim o zaman.
Kurniş'te değil mi?
Evet.
Olur yani. Olur.
Sence nasıl olmalı kadro?
Bence şöyle olmalı. Livakovic soldan sağa, Ferdi. Sol stoper Jayden.
Çağlar.
Sağ stoper Çağlar. Sağ bek Osay Samuel. Evet. O da döndü abi.
Doğru.
Fred Cicu.
Evet. Şimanski.
Şimanski. Cengiz. Mecburen Cengiz. Çok kötüydü Cengiz. Tadiç. Ceko. Burada tek sıkıntı Cengiz biliyor musun?
Batshuayi.
Pardon, Batshuayi ile başlayacak.
Değil mi?
Batshuayi ile başlamalı. Tek sıkıntı Cengiz burada biliyor musun? Abi topu alamıyor, topu oynayamıyor. Bak ben olsam Cengiz'i tutarım bu maçta. Şimanski'yi koyarım sağa. Tamam mı? Ceko ile de başlarım. Batshuayi geride Ceko'yu bir tık geriye alırım. Ceko çünkü bağlantı oyunu yapmayı seviyor. Ceko'nun sertliği.
Batshuayi Ceko ikilisiyle mi başlarım? Oynarım.
Cengiz'den ötürü. Cengiz sıfır abi. Dönemiyor, koşamıyor. Şimanski en azından, ki eleştiriyorum bugünlerde, koşuyor, baskı yapıyor. Ben bu maçta 4-4-2 çıkarım abi. Livakovic, Ferdi, Jayden, Çağlar, Osayi, Fred Cicu, tamam mı? Tadic, Şimanski sağda, Cengiz değil. Ceko, Batshuayi. Şimdi Batshuayi'nin geri koşması var. Temposu var. Ceko'nun bağlantı oyunu var. Burada sen orta saha savunma ağırlıklı oyunu bunlarla yaparsın. Cengiz olmadığı için en zayıf halka. Şimanski ile de o tempoyu, presi sağlarsın. Kanatta da oynar. Cengiz'in kanat oynamasında şu anda bir fark yok Fenerbahçe'de. Yani bir farklılık yaratamıyor. Cicu'nun sertliği de sana orta sahayı toparlar. Oradaki topları Fred gibi çok iyi oyuna sokacak bir adam var. İki santrforla da, iki forvetle de bu topları iyi değerlendirebilirsin. Kazanmak için gidiyorsan böyle çıkman lazım. Ne Kur'un içi ne Cengiz'i abi. 4-4-2 çıkarım, böyle çıkarım. Ve ben aslında sezon devam etseydi mesela İstanbulspor maçında da mesela 4-1-3-2 oynarım. Orada da ne yaparım biliyor musun? Mesela Cengiz'in formda olduğunu düşün ya da İrfan oynuyor. Dörtlünün önüne tek ön libero Cicu'yu koyarım. Toparlıyor adam orayı tek başına. Cicu'yu koyarım. Bu sefer Şimanski'yi oynatmam içeride bir maçta mesela. Fred'i oraya iterim. Tamam mı abi? İrfan, Cengiz ya da formda kimse onu yaparım. Cengiz formdaysa diye kabul ediyorum bunu. Yine ileride Ceko'yla Batshuayi'yle başlarım. Yani Fenerbahçe'nin sürekli iki ön libero ile oynamak gibi bir derdi olmaması lazım ya.
Mesela. Bu en azından Kadıköy Samiyen deplasmanına.
Samiyen'de 4-1-3-2 olmaz. 4-4-2 olur. Cengiz oynamaması lazım.
Maçı kazanmak için tabii gittiğini gösterir en azından.
Tabii Cicu'nun 6 numarada oynaması lazım. Cengiz'in değil, sağ tarafta mecburen Şimanski'nin oynaması lazım. Abi King yüzünden kenti kestin. King'in bir oyunu vardı Kayseri'de son 15 dakika. Abi bir tane top alamadı. Bir tane top koruyamadı. Bir tane top sokamadı ya. Sezonu bitirmiş. Bu King için İsmail Hoca kenti bıraktı ya. Bugün mesela oynardı Cengiz'in yokluğu, Cengiz'in formsuzluğunda. Oynardı. Ama maalesef sıkıntılar yaşanıyor.
Evet.
Sen de ver diyeceğim bir 11 ama ne gerek var diyorsun artık. 11
yok abi, ben vereyim 11'i. Bu arada değişiklik de bekliyorum. Kalede Muslera olur. Klasik, değişmez. Kaan Ayhan Sabek olur. Stoperler Nelson. Maşallah var. Yanında Abdülkerim. Sol bek Derik Köhn. Son haftalarda bir düşüşü var ama Okan Hoca vazgeçmez. Bir de alternatif isim yok zaten. Torreira yine orta sahada olur. Asıl değişim burada yaşanacak bence. Berkan Kutlu, Kerem Demirbay son dönemde fiziksel olarak en azından düşüşte. Derbiye ben Okan Hoca'nın Cicu hamlesine karşı Berkan'la başlayacağını düşünüyorum. Torreira, Berkan. Mertens 10 numarada olur. Galatasaray'ın son dönemdeki en formda oyuncusu. Ziyeh ile başlar sol tarafa. Sağda Barış Alper olur. Forvet'te de klasik Icardi ile başlar. Senin söylediğin gibi eğer Krunić ile falan başlarsa Fenerbahçe, Galatasaray o düşündüğü tarihi
delik
farkı
deşik eder, delik deşik.
Tarihi farkı atabilir Fenerbahçe'ye gerçekten ama Ciku tercihi de enteresan olabilir. Sen İsmail Kartal'ı çok yakından takip ediyorsun, biliyorsun hamlelerini, en azından önceden kestirebiliyorsun.
Bence bu maça Ciku harika oynamışken, Jayden de harika dönmüşken, Çağlar da iyi oynamışken stoperi Jayden Çağlar yapıp Ciku ile çıkacaktır. Aksini yaparsa delik deşik olur. İstanbulspor maçını İsmail Kartal çıkamaz.
Stoperler
bak, çıkamaz.
Stoperler sanki
yenilgi direkt ona yazar.
İsmail Kartal sanki Ciku Çağlar'la başlayacak.
Orta saha
sol beke Jayden'ı koyup sağ beke
Ferdi
olabilir.
O sayı döndü abi. Oynadı yani. Çocuk.
Bu hafta cezalı olduğu için sağ bek oynadı, doğru mu?
Sakatlıktan döndü.
Ha, sakatlıktan döndü.
Sonradan girdi oyuna.
Anladım.
İsmail Kartal Galatasaray maçında Krunić'le başlayamaz.
Başlarsa
çok ağır eleştiri yaparım abi. Yani İsmail Kartal Krunić'le başlarsa Fenerbahçe'nin maçta berabere kalma şansı bile yok. Üstelik Ciku gibi bir gerçek önüne çıkmışken İsmail Kartal İstanbulspor maçına Kadıköy'e çıkamaz. Bak çıkamaz. Ağlayarak girer içeri. Krunić yüzünden.
Şimdi Jayden Çağlar ikisi de sol stoper aslında.
Sol stoper, sol bek. Bu Levent Mercan'la Fenerbahçe'nin yine almak istediği 18 yaşındaki Kasımpaşa'daki Yasin. Onlar da hem sol bek hem sol stoper. Özellikle Yasin hep sol stoper oynamış zaten mesela, değil mi?
Evet.
Bu sezon.
Doğru.
Mesela onlar onları şundan istedi Ali Koç. Hem Ferdi hem Jayden gidebilir. Sol tarafı olduğu gibi bu çok yönlü oyuncularla garanti alayım diye. Yani Galatasaray'ın açık ara favori olduğu ama Fenerbahçeli oyuncuların Krunić yanlış olmazsa asla öyle ağır bir yenilgi alacağını düşünmediğim, kazanmak için de bir umudunun olduğu, oyuncuların olaya bakış açısı nedeniyle bir maç. Bence çok güzel maç olacak.
Çünkü İnşallah. Galatasaray'da, en azından futbol seyri açısından. Evet,
gergin de olacaktır. Galatasaray da bu maçı şampiyonluktan öte Fenerbahçe'ye karşı biz iyi takımız, hak ettik demek için çıkacak. Fenerbahçe'de şampiyon olamıyoruz ama biz hak ettik demek için çıkacak. Büyük bir şölen olacak. Umarım hakem öne geçmez. Hakem bu işin önüne geçmez.
Umarız. Murat'ın söylediği gibi adaletli bir yönetim olur. Hem evet. Türkiye Kupası finalinde evet. Hem derbide. Kim olur sence hakem? Yabancı hakem olmayacak gibi
Hangi
duruyor.
Hangi maçta?
Derbide.
Arda kardeşler olur dedi Fırat Hoca. Fırat Hoca dediğine genelde oluyor. Arda kardeşler olur. Arda kardeşler de.
Halil Umut Meler olacağını sanmıyorum.
Halil olursa Galatasaray farklı kazanır. Arda olursa Galatasaray bir farklı kazanır. Ya bu hakemlerin Fenerbahçe'ye bakış açısı belli yani.
Bir şey diyeceğim. Seni geçen yıl mesela...
Ben inanmıyorum bu hakemlere.
Geçen yıl Galatasaray şampiyon olduğunda hala sana göre mesela Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri vardı. Bir matematik hesabı yapıyordun sen.
Şöyle.
Bu sene çok erken bitirdin bunu.
Evet, çünkü geçen sene hala ben futbolu biraz duygusal yaşıyormuşum. İnanıyormuşum futbol adaletine. Bu sene yaşadıklarımdan sonra ben gelecek seneyi bile sildim. Bu hakemler devam ettikçe, bu sistem devam ettikçe, Fenerbahçe'de de bir değişim olmadıkça senede Galatasaray şampiyon olacak. O matematikler falan bitti. O matematik adil futbol duygusu içinde yapılan matematik. Öyle bir matematik yok. Bana bu soru çok geliyor. Ne oldu o matematiğine senin diye.
Evet.
Matematiğin önünde eğer bir adaletsizlik varsa orada hesap yapamazsınız.
Bugün benim bir özel haberim vardı. Adana Demirspor'la alakalı. Ciddi anlamda son dönemde maddi kriz yaşıyorlar. Adana Demirspor'da sezon başında A takım listesine yazılmayıp sözleşmesi tek taraflı feshedilen kaleci Goran Karaçiç FIFA davasını kazandı. Adana Demirspor Karaçiç'e hiç oynamadığı sezon için 800 bin euro tazminat ödemek zorunda kalıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz Ağustos ayında transfer ediliyor. A takım listesine yazılmıyor. Bir dakika dahi süre almıyor. Amir Feratovic de FIFA davasını kazanıyor. Adana Demirspor'a dava açıyor. 900 bin euro tazminat kazanıyor. Ve bu iki futbolcu faizleriyle birlikte 2 milyon euro para alacak. Adana Demirspor'dan yine Patrick Kluivert teknik direktörleriydi sezon başında, biliyorsun Ahmet abi. O da gönderildikten sonra alacaklarına karşılık FIFA'ya başvuruyor. Hem transfer yasağı getiriyor hem de 200 bin euroya yakın bir alacağı var. Onu tahsil etmek için FIFA'ya başvuruyor ve davayı kazanıyor. Son dönemin yükselen takımlarından bir tanesiydi Adana Demirspor. Ve iyi kadrolar kurdu. Avrupa'yı zorladı. Ama bu sezon ciddi anlamda kadro tamamen dağıldı. Ve şu anda maddi krizle boğuşuyor diyebiliriz. Böyle devam ederse bu sıkıntılar devam edecek. Çünkü birçok oyuncunun alacağı olduğu söyleniyor. Sen bu duruma nasıl yaklaşıyorsun?
Soruyu tekrar eder misin? Çünkü bir Hakan Bilal Kutlar gelişmesi var. Onun da Aziz Yıldırım yönetiminde olacağı söyleniyordu. Ama Aziz Yıldırım arası iyi değil deniyordu. Ben Hakan Bilal Kutlar ile konuştum. Ona bakıyordum. Özür dilerim senden. Ondan bahsedebilir miyim?
Tabii.
Tamam, Hakan abiyle konuştum ben. Hakan abi diyorum, biraz samimiyiz o anlamda. Hakan Bilal Kutlarp ile hayırlı olsun diyelim mi dedim. Aziz Bey'in listesindeymişsiniz dedim. Hayır demedi. Ben hiçbir yöneticilik beklentisi içinde değilim. Ama artık Fenerbahçe'nin Türkiye'de şampiyon olmasını, Avrupa'da da başarılı olmasını istiyorum dedi. Bu bence bazı temasların yapıldığını gösteriyordu. Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'de yönetimde olursa şaşırmam. Dün bana verdiği demeçteki Fenerbahçe'nin artık başarılı olmasını istiyorum cümlesi de bu temasların olduğunu gösteriyordu. Böyle bir gelişme var. Hakan Bilal Kutlualp ile Aziz Yıldırım arası iyi değildi ama hiçbir zaman saran Aziz Yıldırım gibi olmadı Hakan Bilal Kutlualp Aziz Yıldırım arası. Hakan Bilal Kutlualp mesela daha bundan bir hafta önce Aziz Bey'in verdiği taktiklerle Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-0 yenmiştir de dedi. Şimdi bunu söylemesi de bir şey mesela, bir mesaj. Bunları okuduğun zaman dolayısıyla böyle bir gelişme var Fenerbahçe'de.
Şöyle bir gelişme daha var. Fenerbahçe dernek başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubunda toplam 44 dernek seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklıyor. Toplam Fenerbahçe'nin kongre üye sayısı 47 bin. Bu derneklerin, yani 44 derneğin toplam oyu da 1600 civarıymış.
Çok bir şey değil bence.
Yani.
%4 falan oluyor.
Çok, evet.
Bir şey söyleyeyim. O derneklerin başkanları destekleyeceğiz diyebilir ama 1600'ü de zaten 1600 kişi toplam. Evet. 1600'ü de gidip başkanın dediğini yapmaz.
Bence de yapmaz. Yani özellikle yani. Sportif başarı yokken.
Onun mesela 800'ünü mesela garanti koy. 800'ünü soru işareti koy.
Kıyasıya seçim yarışı, şampiyonluk yarışı devam ediyor. Biz de Radyo Gol'de 92.2'de Üçü Bir Arada programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Murat Özen'le birlikte.
Dileriz. Evet. Yalnız biz Murat Özen'siz bu işin daha güzel olduğunu fark ettik. Yani acaba Murat'sız bir ikisi bir arada mı yapsak?
Yok abi, ben seninle yapmam abi.
Niye?
Yok, Murat Özen lazım bana.
Ay, ne kadar birbirlerini seviyorlar ya.
İkisi bir arada değil de başka bir isim bulalım.
Ne olur mesela bizim ismimiz? Algıcı şimdi Yakup.
Bir saniye. Sizden çıkıp yayına giriyorum ya. Dinleyiciler mesela sizin ikinizin özellikle kanlı bıçaklı olduğunuzu düşünüyor.
Bazen oluyoruz ama ya.
Ya bazen oluyorsunuz da. Yani buradan çıkıp birlikte yemeğe de gidiyorsunuz. Yemekten buraya geldiğiniz.
Yok abi, yemeğe gitmiyoruz.
Yemeğe onlar abi. Murat'la gidiyor. O yüzden Murat istiyor. Ben buradan
siz
çıktığı zaman.
Siz ikiniz hiç takılmıyor musunuz?
Ben Yakup'la ilişkilerimi kesiyorum.
Tabii.
O yüzden Murat istiyor.
Dışarıda görüşmüyoruz abi.
Bu kadar.
Peki Murat'ın olmadığı zaman diliminde daha İyi böyle geçti. Bir dingin bir yayın nasıl oldu o
Neden
zaman?
Biliyor musun? Murat son bir aydır abi burada minimum cümle kurup "Aa, ben bir dışarı çıkayım, başkan arıyor, Obama arıyor, bilmem NATO'dan telefon geldi" deyip
orta yuvarlakta top çeviriyor.
Bizi burada, bir de bizi kameraya çekip bunları nasıl kapıştırdın diye Twitter, Instagram'da paylaşıyor. O yüzden bence Murat Özen'e gerek yok abi.
Obama arıyordur ama gerçekten.
Nasıl gerek yok abi?
Ya, yemek istiyorsun? Arkadaşı. Bugün yemek sırası onda mıydı?
Murat Özen'i yedirme. Evet abi, ondaydı, kaçtı.
Ben Yakup'la program dışında görüşmüyorum.
Yok, kesinlikle. Hiçbir yerde ilişki. Denk gelmiyoruz. Sosyal medyadan bile cevap vermiyorum abi.
Peki o zaman dinleyicilerimize soralım. Yakup ve Ahmet gelecek sezon bir program yapsa adını siz koyun. Ne olabilir?
Ahmet'in algılarla mücadelesi.
Ya evet ya, buraya gelen yani bir algı.
Algının Türkçesini biliyorsun değil mi? Yalan, çarpıtma, kibarcası algı.
Bunların hiçbiri Galatasaray'ın şampiyonluğunu.
Tom ve Jerry de geldi bak. Ya var ya, mükemmel tanıtım yaparım bak Tom ve Jerry'ye. Edi ile Büdü geldi.
Abi ben Murat'sız program yapmam burada.
Al işte, görüyor
biliyorsun
musun?
İlk gün biz ikimiz beraber gelmiştik.
Yiyemedik
Spor
abi.
Spor Türkiye zamanı. O günden beri beraber yürüyoruz. Anca beraber, kanca beraber.
Meyli abi, ikisi bir arada uygundur demiş Mustafa. Daha böyle Mustafa, daha yaratıcı bir şey bulalım ya.
Bizi ne cezbedecek olabilir? Bir isim olmalı.
Çatlak ikili.
Ya bilemedim.
Ben şimdi çatlak değilim abi.
Algıcı Yakup'la çalgıcı Ahmet.
Ya kafi olsun diye
ya,
bizi
görmüş. Ya Murat Özen olsaydı şu an yıkılırdı.
Murat Döner Ayran.
Döner Ayran. Ayran.
Çok güzelsiniz.
Ayran sen olurdun abi.
Doğru söylüyorsun.
O tavuklu döner mi yoksa normal et döner mi? Artık et döner satan yerlerde hep tavuk döner var. Farkında mısınız? Yani evet. Döner tedavülden kalktı. Eskiden dönercilerde bir de tavuk döner yazardı ayrıca. Abi. Şimdi bütün dönercilerde zaten sadece tavuk döner var ama adı dönerci.
Abi affedersin, dün bir yere gittim. Bir de tanıdık bir yer. Affedersiniz anlatacağım. Ciğer yedim. Bir porsiyon. Çıkarken ne kadar dedim. Ya dedi, önemli değil, sen 400 ver yeter dedi. Arkadaş bak sözde. Lan bunun affedersiniz normali 800 lira mı? Bana indirimli diyor ki 400 ver yeter diyor. Bir porsiyon döner yedim, içecek de yok.
Ya bir ciğer. Amciyi şey, restoranlara atmışlar ya abi, bir su 30 lira olur mu ya?
50-50.
Ne yapıyorsunuz ya?
Yani. Havaalanını anladık yani. He, havaalanı doğru. Rezalet de. Yani gerçekten suyu çıktı bu işin gerçekten ve denetime ihtiyacı çıktı. Var. Onu Ahmet Konanç da yapacağına tek başına yapsın Yakup abi.
Eyvallah.
İyi kötü çirkin. Alışılmışın dışında.
Abi seneye
emzik.
Kan ve kemik.
Çifte standart.
Ne kadar aa, çok
bak, görüyor musun bak, geldi ya.
Sarı kırmızı.
Bunlar hakikaten geliyor mu şu anda?
Geliyor abi.
Açık orada WhatsApp.
İnanılmaz kötü bir program olmasın.
Bitirim
bu program ikili. Adı mı sevgili dostumuz?
Of, mesajlara bak.
İnanılmaz kötü.
Abi radyo koy şu anda.
Fight Club çok bak. Deniliyor. Fight Club. Güzel.
Ben savaşmam sevişim.
Ateş
abi.
Ve su. Abi Fight Club hoş. Bak Fight Club'tan çok güzel. Kurtla kuzusu. Burada kurt
ama
kim
abi,
kuzu kim?
Ama abi bize moderatör lazım. Yakup beni konuşturmuyor. Konu zıt istemediği kutup. Bir yere giderken bölüyor beni.
Ses
çok
getiren ikili.
Abi eyvallah. Moderatör işte Göksin.
Abi şampiyonla ikinci çok güzelmiş.
Aa, Berk de yazdı. Ikinci. Berk de yazdı.
Laurel Hardy.
Berk mi yazdın?
Çifte kavrulmuş.
Çifte kavrulmuş.
Antipatik ve sevimli. Sevimli Ahmet Konaç'mış.
Ben senden daha sevimliyim biliyor musun?
Kupalı kupasız.
Daha sempatiyim.
Antin kuntin. İki kere iki olabilir. Ama bunlarınki dört etmiyor ki işte. Çok güzel ya.
Mela müsaadeni isteyelim mi?
Ben de istiyorum abi.
Benden niye müsaade istiyorsunuz?
Sen diğer yayına
abi.
Geçiş yaptın ama.
Baksana.
Abi kapattık mı? Ne yapıyoruz
ya?
Ya
ne? Burası kapanır, tekrar açılır. Yani sen burayı normal bir yayın kuruluşu olarak düşünüyorsan. Allah Allah. Ahmet gerçeklerle karşı karşıya. Bak.
Yok, güzel bir isim gelmedi ya.
Sessiz ve derinden. Abi Laurel Hardy güzel ya.
95-97 demiş. Ya hayır abi, en güzeli şey de.
Ne?
Algıcı çalgıcı.
Ne alakası var ya?
Sarıların
ya,
savaşı.
Espiritüel.
Sarıların savaşı.
Algılar
sarı
iş
savaş.
Başında.
Sarı savaş. Yani sarı duvar gibi böyle Dortmund sarı savaş.
Kin ve nefret.
Ya bak şu ne biliyor musun?
Yok,
bak, bir soru sordum. Şu etkileşime bak şu an.
Eyvallah.
Arkadaş herkesin şunu anlaması lazım. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da Fenerbahçe ihtiyacı var. Bitti.
Evet.
Biri yoksa diğeri yok.
Abi bir de şu Radyo Gol çok dinleniyor.
Çok.
Teşekkür ederim.
Yo, gerçekten öyle. Gittiğimiz şehirlerde artık bunu anlayabiliyoruz. Adana'ya gittim. Yakın zamanda mesela orada bunu gördüm. Daha çok kısa süre olmasına rağmen. Şu an kaç şehirdeyiz mesela?
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Antalya, yenileri yolda pişiyor.
Onu geçtim. Ciddi anlamda yurt dışında artık dinleyici bir kitlesi var. Ve internet üzerinden bizim, dinliyorlar. Zaten
evet,
bu rakamları da
görebiliyoruz. Yurt çok ciddi bir şeyimiz var.
YouTube, internet çok dinleniyor.
Dinleyicimiz abi. Var. Ve biz tabii Radyo Gol olarak mottomuz camia takımlarına ulaşmak. O yüzden de yani mesela bu hafta ben oturdum büyük bir keyifle Kocaeli Spor Sakarya Spor maçını izledim. Ondan sonra yani,
konuştun.
Evet abi, yani Bursa Sporlar onlar gelirse eğer Süper Lig'e harbiden Süper Lig olur.
Evet.
Abi Yakup'un masalları, Ahmet'in hayalleri.
Hala geliyor mu?
Edi ile Büdü. Şampiyon ve ikinci Ali. Acayip acayip mesajlar.
Tango ve Keş ne ya? Ha, film adıydı değil mi o?
Hadi bakalım. Çok sağ olun beyler. İkinizi de çok seviyorum.
Görüşmek üzere.
İyi ki varsınız.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada sona erdi.